Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar hepinize.
İyi akşamlar hocam, merhaba.
Akşamlar,
İyi
iyi
akşamlar hocam.
iftarlar, hayırlı
İyi akşamlar
Ramazanlar.
hocam, hayırlı Ramazanlar.
Merhaba hocam, hayırlı
Merhaba.
Ramazanlar. Hepinize Hande, merhaba.
İyi
Sen.
akşamlar öğretmenim.
Merhabalar. Evet, yine bir pazar akşamı. Cuma kaydı böyle yine dersimiz. İnziva dolayısıyla. Oradaki internet konusundan emin olamadık. Evet, umarım iyisinizdir arkadaşlar.
Şükür.
Şöyle bir
Sağ
bakayım.
ol hocam, iyiyiz.
Süper.
Siz nasılsınız hocam?
İyiyim ben de. Teşekkürler. Evet, yine bazılarımız için iftar vakti tabii ama yapacak bir şeyimiz yok diyerek böyle başlamış olacağız. Evet, kim el kaldırdı? Bir el kaldırma var. İstanbul Bilgi diye yazıyor. İyi akşamlar. El kaldıran arkadaşımızı duyalım, dinliyoruz. Belki acil bir durum vardır. Ya da yanlışlıkla mı oldu bilmiyorum ama İstanbul Bilgi yazan bilgisayardan bir el kalktı. Dinleyebiliriz. Evet, şöyle bir bakıyorum. Evet, muhtemelen yanlışlıkla oldu. Evet arkadaşlar, şimdi biraz kaldığımız yerden devam edeceğiz ama bir toplanana kadar dediğim gibi bazı arkadaşlar tam böyle iftar toparlanmak üzereler muhtemelen. O yüzden soruya geçmeden önce bir iki soru alabiliriz ya da geçen haftaya kadar işte çalıştığımız yerden anlaşılmayan bir şey var mı? Bu güneş ay özellikle Şems suresiyle alakalı geldiğimiz yere kadar onu alayım. Çalışacağımız evet, biri seslendi mi? Yanlış mı geldi? Anlamadım. Yanlış geldi herhalde. Geldiğimiz yere kadar olursa alabilirim. Bir hiyerarşi konuşacağız dedik. Bu güneş ve ay ve onun doğal ortaya çıkışı olan nefslerle alakalı anlamak üzere. Hep dedik işte anne, baba, aile, güneş, ay bunun bütün boyutlarda bir karşılığı var dedik ve özellikle aile tarafındaki hiyerarşi başlığından biraz konuşacağız dedik. Orayı çalışacağız bu akşam biraz. Bir de nefs mertebeleriyle ilgili böyle bir ufak onlar üzerinden geçeceğiz. Bu Şems suresindeki anlatımı ya da ayeti biraz daha o pencereden iyice yerleşsin. Nasıl oluyor buradaki nefsin kendi kendini hem iki yönlü düzenleme kabiliyeti olması hem de kişinin bu iki yön içinde aslında bilinçli ya da bilinçsizce neyi ortaya çıkardığını anlaması üzerine bunu anlamış olacağız. Kısmetse en azından ona giriş yapacağız. Böyle devam edeceğiz. Evet, yanlışlıkla olmuş el kaldırmak. Tamam, sıkıntı yok diyeyim. Bir de hemen şuradan bakıyorum burada da bir var mı diye. Evet. Peki. Şöyle bir kontrol edeyim. Evet. Tamam, süper. Soru yok. O zaman ben şöyle bir girişi yapayım. Şurayı da açarak. Evet. Şimdi öncelikle yani geldiğimiz yeri hatırlayalım. Şöyle tekrar surenin ayetleriyle ilgili. Dedik ki Türkçe mealini söylüyorum. Andolsun güneşe ve onun duhasına dedik. Yani dünyayı aydınlatmaya başladığı zamana, süreçlere diye anladığımız duayı. Ardından da onu takip ettiğinde aya, onu açığa çıkartan gündüze, onu örtüp kaplayan geceye, semaya ve onu bina edene, arza ve onu yayana, nefse ve onu düzenleyene, sonra da onu hem fücurunu hem de takvasını ilham edene ki gerçekte onu arındıran kurtulmuştur. Onu gömüp gizleyen, yaşayan ise gerçekten kaybetmiştir diyerek mealen buraya kadar gelmiştik. Ve yine güneşle ayın birbirini bu anlamda bütün tarifler üzerinde ayın güneşi takip ettiği ve dolayısıyla güneşten geleni açığa çıkaran ve bu açığa çıkarışla birlikte hem gündüz dediğimiz madde boyutu hem de o madde boyutunun çok daha ötesinde olan mana boyutunu ifade eden gece boyutu olduğunu bütün zaten sadece Şems suresinde değil bunu daha önceki ayetlerde de konuşmuştuk. Ve semaya ve onu bina edene, arza ve onu yayana dediğimizde orada açığa çıkışında nefs olduğunu konuşmuştuk. Ve nefsin bu anlamda düzenlenmesi, çift yönlü olur dedik. Bu istese de istemese otomatik gerçekleşir ve aslında fiziki alana baktığımızda atasal kayıtlar üzerinden tezahür ederek başlar. Ama kişinin insan olma kabiliyeti, alim ve hakim esmasının işleyişi ve bütün zati kuvvet, herkeste olması sebebiyle de tabii ki bu nefs dediği alanı iki yönden hangisine kabiliyeti varsa daha yatkın olarak bu genetik veriden gelir biçimde öncelikle onu açığa çıkarmak zorunda olduğunu söylemiştik ve bu açığa çıkarışlarda dedik ki ailede bir düzen var. Aile sistemi ki bu aslında ruhsal alanda da böyle ama biz fiziksel dünyadaki aile tavrının üzerinden ya da aile yapımı üzerinden konuşacağız bu kısmını ve sonra da bunun astrolojik olarak zaten bir açılımı var. Ondan da bahsedeceğiz ama şimdi bir aile sistemi dediğimizde ya da bu aile sisteminin dışında aslında bütün sistemler olarak anlayabiliriz. Burada çeşitli böyle görünümlerin ortaya çıkmasını sağlayan anayasalar var ki bu anayasalardan öncelik tabii ki bu anlamda bir hiyerarşi yasası ve belki buna hani hiyerarşi dediğimizde aslında bir düzen ve aile sistemindeki sıralama olduğunu da zaten biliyoruz ama hiyerarşi, aidiyet, düzen ve denge yasası diyerek bunların böyle en çok önde gelen yasalarından bahsetmiş olacağız. Ve hiyerarşi dediğimizde bildiğimiz aslında sıralama ve bu sıralama hani tıpkı Besmele okurkenki gibi Rahman, Rahim olarak başlayan ya da eril dişil olarak ortaya çıkan bir sıralamadır. Ama biz bunu fiziksel dünyadan anlatacağımız için bir aile sisteminden bahsediyorsak erkek yani güneş biçimi, ay yani dişil forma bu anlamda güneşi takip eden aya dediğimizde bilincin ya da eril olanın içeriğindeki bilgi hafızasının dişil yani ay tarafından alınıp da ortaya çıkarılması söz konusu. Dolayısıyla bir hiyerarşi varsa bu anlamda eril yani başlatan bilinçten dişil yani o başlaması gerekeni alıp yayan bilince bu birincisi eril, ikincisi dişil ve ondan sonra da doğan nefs diye tarif ettiğimiz ya da ürün diye tarif ettiğimiz diğer bölümler. Yani nedir? Baba, anne ve çocuklar olarak bunu örneklendirmiştik geçen haftalarda. Dolayısıyla ilk önce sadece küçük çekirdek aile düzeninden baktığımızda bu anlamda eder ya da değer değil, işlev sırasıdır bu. Yani erkek kadından üstün mü, eril dişinden üstün mü hikayesi değildir. Rahman Rahim'de konuşmuştuk zaten bunların tezahürlerini. Dolayısıyla bunu işlev olarak anlayalım. Yoksa değer anlamında herkes eşsizdir. Herkesin karşılığında aslında bir değer ifade biçilemez. Ama işlem sırası olarak da eril, dişil ya da baba, anne ve ardından da çocuklar diye bir düzenden bahsedebiliriz. Ama bunun daha geniş hani perspektifte incelediğimizde şimdi aile ya da herhangi bir sistem yasası der ki bir kere aileden konuşalım. Bir sistemde herkes eşit konumdadır der. Yani işlem bakımından herkesin bir farklılığı vardır. Ne diyoruz? Burada ben anlatıcım, siz dinleyicisiniz gibi. Hani herkesin yaptığı, durduğu pozisyon itibariyle bir işlemi var ya da yaptığı, ortaya çıkardığı bir iş ve bilgi var. Ama değer ve eşitlik anlamında diyor ki aile sisteminde herkes eşittir. Bütün bu anlamda sistemden doğan herkesin değeri o anlamda ölçülemez, eşittir ve herkes orada bir doğan, o aileye doğan kim varsa diğer bireyler kadar orada olma hakkına sahiptir. Yani aidiyet yasası. Yani bir sistemde, o sisteme ki aile diyorsak, o aileden kim doğarsa daha önce doğmuşlar kadar sonra doğanın da eşit haklara sahip olduğunu biliyoruz ya da sistem zaten bunu otomatik olarak gerçekleştiriyor. Dolayısıyla burada biraz genişletirsek bunu, şimdi ailemizde önce baba, anne ve çocuklar, çıkalım buradan, burada amcalar, dedeler, yengeler, bütün bu aile büyük sülale kavramına çıkarsak, sonra da toplum kavramına çıkarsak, hepsi için geçerli bu yasa. Yani diyoruz ki, o toplumda doğmuş bir birey, toplumun kendinden önce olan bütün insanların eşitindedir, aynı değerlidir ve onlar kadar bir, onlar kadar aynı yerde aynı hakkı sahiptir diyoruz. Bir sesleri kapatalım bir saniye. Kapandı mı? Evet, hepsi eşit hakka sahiptir diyoruz. Ve aynı zamanda da bunu daha genişletirsek, şimdi aile dedi mi, olumlu olumsuz özelliklerden bahsettik, fiziksel gerçeklik olarak işte özellikler diyoruz, huylar diyoruz ve bunların hepsinin arka perdesinde bir esma dinamikleri dedik ve hepsinin arkasına gittiğimizde herkesin yaratılış amacına göre bir kader planı, dolayısıyla o kaderi ortaya koymak üzere de içinde bulunması gereken davranış, düşünce, duygu kalıbı var ve bunlarla doğuyor zaten kişi. Ve kişinin bu doğan hali aslında nefs dediğimiz ve kendi çerçevesi, kendi şablonu, kendi o geçen hafta yumurtadan örnek vermiştik, daha hani bir veri işlerken orada ham bir veri ve kendi içindeki kendi çapı her neyse, yani yaratılış amacı doğrultusunda oradan ayrışarak özelleşiyor ve ayrı bir birim olarak görünüyor demiştik. Dolayısıyla aile sistemine baktığımızda, yani büyük aile sistemine baktığımızda aynı şey geçerli. Yani herkes zaten yaratılışı doğrultusunda fiiller ortaya koyar. O fiillerin yanı sıra tabii ki getirdiği duygu ve düşünce kalıbı da burada yaşamda sürekli kendi ilişkileri doğrultusunda yenilenmek suretiyle her an her dakika kendisine özeldir. Dolayısıyla herkes kendine özgü olarak yaşar. Ve bu özgürlüğün içinde bazen biz karşıdan baktığımızda birilerini etiketleyebiliyoruz, yargılayabiliyoruz, işte yaptığı işi beğeniyoruz, beğenmiyoruz, bu daha iyidir, bu daha kötüdür şeklinde etiketler, tanımlar koyuyoruz. Ve yeri geldi bazen aile bireyleriyle diyoruz ki, bizim aileden bu nasıl çıktı deyip de diyoruz, demin de diyorlar. Daha doğrusu büyükler yapar bunu genelde. Bu bizden nasıl çıktı? İşte şu fiili işledi, bu günahı işledi. Neyse oradaki kavramlar, aile sistemindeki insanların veri tabanlarındaki bilgi. Dolayısıyla diyor ki bununla asla bir daha görüşmem. Bu beni üzdü. Bu bize yakışmayan bir hareket yaptı. Veya bu bir yüz kızartıcı suç işledi şeklinde böyle çeşitli tariflerde bazen aileden dışlanan bireyler oluyor, değil mi? Şimdi böyle baktığımızda aile yasasının tersinde hareket edilmiş oluyor. Yani oradaki dışlanmak noktasında bazen kişi gerçekten kendi aile sistemini terk edebiliyor. Bazen de gerçekten aile sistemindeki diğer bireyler onları dışlayabiliyor herhangi bir fiili. Dolayısıyla haklı haksız aranmıyor. Sistemde nokta olarak baktığımızda haklılık ya da haksızlık söz konusu değil. Herkesin kendi yaratılış amacı doğrultusunda ortaya koyduğu fiiller var. Dolayısıyla bu aidiyet yasası işte böyle durumlarda bozuluyor. Ve diyor ki normalde aile sistemine doğan ya da toplumda olan her birey diğerleriyle eşit konumdadır. Diğerleri kadar değerlidir ve diğerleri kadar orada olma hakkına sahiptir. Ve sen bir aile sistemiysen o dışlanan birey de senin kadar değerli, senin kadar o aileye ait ve senin kadar orada olma hakkına sahip normalde. Sistemin kendi gerçeğine göre. Ama sistemde böyle dışlanmalar olduğunda ne oluyor? Sistem boşluk kabul etmez diyoruz. Ve sistem boşluk kabul etmeyince ne oluyor? Aslında o kişiyi ister kendi çeksin gitsin, ister dışlanılsın. O kişiyi temsilen bir başka kişi dahil oluyor sisteme. Ne oluyor? O diyelim ki bir dayı var, dayı dışlandı çeşitli sebeplerden. O zaman o ailedeki herhangi bir uygun bireyin hayatına giren bir kişi o dayı gibi davranmaya başlıyor. Veya o dayının o aile sisteminde temsil ettiği, teşkil ettiği yeri ortaya koyan düşünceleri, ortaya koyan fiilleri, ortaya koyan huyları olabiliyor. Yani öyle bir kişi mutlaka aileye dahil oluyor. Dolayısıyla sistemin boşluk kabul etmemesi, bunu biz biraz daha böyle hayali ya da mana boyutunda gibi algılıyoruz ama sistem boşluk kabul etmez. Orada var olan sistem ister ailede, ister bunu çık toplumda, istersen bunu insanlığın bütünü de, istersen de bir esmanın kendini çeşitli tezahürleriyle gösteriyor dediğimiz yerde bir tezahürün eksik olduğunu, eksik olarak ortaya çıktığını düşün, hiç fark etmez. Bir alan varsa o alanın kendisini ifade edecek birimleri var ve o birimlerden biri çeşitli sebeplerden kilitlenirse, perdelenirse veya yok sayılırsa, dışlanırsa o zaman bir başka yerde o bütünlük başka bir varlık daha üretmek zorunda ki oradaki alanı temsil etsin. Yani senin boşluk sandığın, senin dışladığın zannettiğin, senin görmüyorum zannettiğin veya beni aileden dışladılar, görüşmüyorum zannettiğin iş birimi o sistemin bütünü içinde. Çünkü bir mana demek ve o sistemin kendi varlığını sürdürebilmesi için o işi yapan herkese ihtiyaç var. Dolayısıyla birisinin oradan dışlanması ya da çekip gitmesi ya da bir işin kilitlenmesi o sistemin varlığını tehdit eder. O zaman varlığın tehdidi sonucunda da hemen o işi görecek bir başka birim, varlık ortaya çıkar. Dolayısıyla aidiyet yasası otomatik işler. O yüzden biz bazen genel olarak duygusal baktığımızda hele bu dönemin insanının daha çok derdidir ya, ait hissetmiyorum kendimden. Veya işte der ki ailem beni dışladı veya ben onları dışladım veya ben memleketimden gittim veya kovuldum. Herhangi bir biçimde kendimizi bu anlamda ait veya ait olmama halleriyle tanımlıyoruz ya. Gerçekten böyle bir şey olmuyor. Bu bizim duygusal bakışımız ve bunun altında başka bir dinamik var. Evet, bu hislerimiz yalan değil, yanlış değil. Bu başka şey ama biz yanlış tanımlıyor oluyoruz. Dolayısıyla aslında herkes bulunduğu alana ve içine doğduğu sisteme aittir. Sadece bunu güncel tutup ilişkiler içinde olur ya da olmaz. Onun dışında sistem bu gerçekliği bütünün hayrına dediğimizde ya da o sistem kendi varlığını, kendi bütünlüğünü korumak için mutlak surette kişiyi oraya bağlar ya da görünüşte kişi orada bağlı değilmiş gibi ayrılıyorsa bile kişiyi gittiği yerde o sistemi kurmaya, ayrıldığı alana da başka bir birimle orayı tamamlamaya doğru mutlak surette yeni olaylar yaratmış olur. Dolayısıyla aidiyet sorunu ya da bu anlamda hani kendimizi işte hissedemiyoruz, dışlandık dediğimiz bütün olayların arkasında hani bu anlamda ait olmadığımız bir yer yok ya da gittiğimiz yere kendi sistemimizi kurmadığımız bir yer yok diye düşünebiliriz burayı. Ve ikinci yasada tabii yine buna bağlı olarak şimdi bunu tabii ki duygu, düşünce, davranış biçiminde incelersek hani dediğimiz gibi boşuna hissetmiyoruz onu, hani ait hissetmediğimiz, burada ne arıyoruz dediğimiz, ama iş yeri olsun ama aile sistemi olsun ben herkesten farklıyım diye düşünüyor ya da yaşıyor olabilirsiniz ya da onlar size bunu hissettiriyor olabilir, hiç fark etmez ama mutlak gerçekliğe baktığımda o bütünün parçası olarak siz mutlaka oraya bağlısınız ve siz eğer onu fiziksel olarak ilişkiler üzerinden yaşayamıyorsanız dahi onların sizin temsilcinizi sistem atadığı gibi siz de bulunduğunuz yerde onları temsil eden alanı kuruyorsunuz. Yani ne oluyor? Sizin görüşmediğiniz bir, diyelim ki burada hani dayıyı dışlıyorlar dedik ya, veya siz diyorsunuz ben çektim gittim hiçbir şekilde aileyle görüşmüyorum, hiçbir şekilde kimseyle bağım yok, hiçbir şekilde hiçbir akrabamı tanımıyorum, görmüyorum deseniz bile görünüşte ilişkiye girmeyen siz oluyorsunuz ama bu tarafa dönüyorsunuz. Aynı o aile sistemindeki bireyleri temsil eden insanların bulunduğu alanlarda oluyorsunuz. İsteseniz de istemeseniz de. Yani orada sizin boş bıraktığınız yere birisini atıyor sistem. O aileye biri giriyor sizin yerinize. Siz de gittiğiniz yerdeki insan birimlerini kullanarak bilinçsizce kendi ailenizi gittiğiniz alana taşıyorsunuz. O yüzden herhangi bir sorun için şey deriz ya, sen nereye gidersen git sorun seninle gelir dediğimiz yere benziyor bu biraz. Yani siz istediğiniz kadar veya sizi dışlayanlar istediği kadar dışlasın fark etmiyor. Seni dışlıyor Ayşe adıyla değil Fatma adıyla geliyor. Yine aynı senin orada gerçekleştirdiğin işi, ortaya koyduğun özellikleri, davranışını, duygunu, düşünceni onları hissettirdiklerini hissettiren biri oluyor. Sen de gittiğin yerde başka insanlar üzerinden anneni, babanı, amcanı, dayını, halanı zaten yaşıyorsun. Sadece gözle görüyorsan bunu anlamıyorsun. Diyorsun ki bulunduğum yerde işte patron, arkadaş, eş, dost her neyse şununla şu konuyu yaşadım, bununla bu konuyu yaşadım diyorsun. Halbuki az önceki alandan kaçışının ya da dışlanmanın sonucunu buradaki yeni suretlerle yaşamış oluyorsun. Dolayısıyla sistemin bütünlüğünü koruma gerçeği ve aynı zamanda da bununla aidiyet yasası mutlak surette çalışır. Şimdi böyle bakınca hani biz bu bilgiyle ne yapacağız derseniz bir kere kesinlikle şu. Her şey kişiye özel gelişiyor ve içimde olup bitiyor dediğimde beyin, bilinçaltı dediğinde ya da benim yaratılış programım dediğinde böyle gökten zembille düşmedik. Bir sistemin ihtiyacını binaen ortaya çıkacak bir bilgi ve o bilgiyi ortaya çıkaracak yapılarız biz. İnsan model olmamız itibariyle bilinci kastetmiyorum. O zaman senin bu anlamda dediğim gibi hayatın bile sana özel olsa da senin dahil olduğun bir sistem var ve sen mutlak surette oradan bilgi alarak, oradan bilgi çekerek ve oradaki bilgiyi alıp yenileyen ve yeni modeliyle, yeni şablonuyla yani parantez içinde nefs mertebesi ortaya çıkaran yapısı. Bu hiçbir şekilde değişmiyor. Ne coğrafya bunu değiştirir, ne senin halin vaktin değiştirir, ne senin bilincin değiştirir, ne senin orayı terk ettim, buraya gittim demen değişir, ne de seni hiçbirimiz seni bu ailede istemiyoruz. Sen çek git buradan deseler, dışlasana, bu değiştirir. Dolayısıyla siz hangi sisteme doğduysanız, bilinçli ya da bilinçsiz, o sistemin bütün dinamiklerini ortaya koyuyorsunuz ve o sistemin bütünlüğünü ifade etmek için de bulunduğunuz yere alan kuruyorsunuz. Ve alan kurucu olanlar genelde dışlananlar oluyor zaten. Yani gittiği yere alanı kurup yeniden hepsini olduğu sahneye taşıyan insanlar oluyor. Ve bunun sonra tekrar geleceğiz, bu ne demek alan kurucu olmak, oyun kurucu olmak diye. Yani bunlar sebepsiz başımıza gelmiyor ama şimdilik aidiyet yasası bu kadar diyelim. Yani sistem kendi bütünlüğünü mutlak surette korumak ister ve bu beden bütünlüğünde de böyledir, biliyorsunuz. Ve gerçekte beden için düşünün, bazen huzurlarını kaybeden insanlar oluyor değil mi? Ama enerji beden kaybolmuyor. Ne oluyor? Kolu bacağı kesilen insanlar var. O anlamda onların ölçümleri yapıldığında veya ölçüme bile gerek kalmadan kolu kesiliyor ama hala kolum taşınıyor diyen, bacağı kesiliyor ama hala bacağım ağrıyor diyen insanlar var. Yani ortada bir bacak yok, ortada bir kol yok, ortada kaybedilmiş uzuvlar söz konusu ama hali hazırda onun hissine sahip olan bir insan olabiliyor. Çünkü burada fiziksel gerçeklikte olan aslında mutlak değil. Onun için diyoruz ya, bu beden kalıcı değil diyoruz, bu beden geçici. Ama bunun ifade ettiği içerideki bilinç, ki ona giden yolda enerji beden var, arada kat kat başka bedenlerimiz var. Dolayısıyla buradan da anlayabilirsiniz. Sistemin her zaman bütünlüğünü koruma ihtiyacı ve bu bütünlüğü korumak ihtiyacı dediğimizde aklınıza gelebilen bütün alanlar, fiziksel, ruhsal, enerjetik, toplumsal, dünyasal, insanlık ve ilmi boyut dediğinde, esma sıfat boyutunda mutlaka o bütünlüğü her zaman diri tutmak istiyor. Çünkü bu da zaten İhlas Suresi'nde Ahad ve Samet'le konuştuğumuz tek ve bütüncül, parçalara cüzlere ayrılamayan ve son tekillik dediğimiz bilincin halini ifade ediyor. Yani o bilinç, ki orada İhlas Suresi'nde Allah için tarif ettik onu, bölünemez, parçalara ayrılamaz, aynı zamanda hiçbir şeye ihtiyacı yoktur dedik, doğmamıştır, doğrulmamıştır dedik. Bunları konuştuğumuz zaman hatırlayın, son bir tekillikten bahsediyorduk ki orası bilinç. Bunun her surette, her alanda, her modelde görünüşü de aynı şekilde işler. Yani orada parçalarla gösteriyormuş gibi olsa da aslında alttaki program parçalara ayrılan değil, tek bir yapıdır, tek bir programdır, tek bir bilinçtir. Dolayısıyla aidiyet yasası işte bunun bütünlüğünü ifade eden yasadır. İkincisi düzen yasası. Ve düzen yasası dediğimizde de bu yine hiyerarşi dediğimiz, yani o az önce söylediğim gibi baba, anne, çocuk diye akar düzeni. Yani değer değil, akar düzeni. Nedir akar düzeni? Bu anlamda hani suyun yukarıdan aşağı akması gibi. Ne diyoruz biz? Diyoruz bir ruhsal alan var ama bu bizden önce gelenler dediğimde fiziksel gerçeklikteki atalarımızdır. Dolayısıyla ister sevgi deyin, ister bilgi deyin, yukarıdan aşağı akar dediğimizde bizden öncekilerle başlayıp deneyimlenen ve açığa çıkmış bilgiler, biz de o alanda bir ihtiyaç sonucu ortaya çıkmış bir birimiz. Dolayısıyla o bilgiler bize doğru gelir. Bizim üzerimizden de bizden sonrakilere akar diyoruz. Yani bir sistem var yukarıdan aşağı akan. Bunun adı hiyerarşi. Bunun adı alttaki işte eksiktir, üstteki fazladır gibi değil. Ben eksiğim, küçük olduğum için, deden büyük olduğu için benden fazla değil. Basamak sırası gibidir hiyerarşisi. Ve bu hiyerarşiye göre her zaman bunu nesiller arası olarak da düşünün. Şu anda yaşayan aile sırası olarak da düşünün. Veya bunu götürün bir iş yerine, iş yerinde işe giriş sırası olarak da düşünün. Depozisyonlar olarak da düşünün. Diyor ki buradaki herkes eşit değerlidir, eşsizdir ama işler geliş sırasına göre işler ve geliş sırasına göre herkesin özel bir konumu vardır ve o konumu o her neyse ancak o kişi ifade eder ve o kişinin yerini kendisinden sonra gelen alamaz diyor. Yani nedir? Ben 2 numaralı çocuksam benim sonra gelen 3 numaralı kardeşim benim sıramı alamaz. Ben 1 numaralı çocuksam benden sonra gelen 2 numara 1 numaraymış gibi davranamaz. Anlatabildim mi? Hiyerarşi dediğimde değer değil, işlerin konumlarına göre, geliş sırasına göre bir akan düzeni var ve bunu da sistem garanti altına almıştır. Bu da otomatik olarak gerçekleşir. Ve bazen tabii ki işlerde, bilmiyorum, bazen böyle çalışmaları gören arkadaşlar var, özellikle aile izniyle. Bazen fiziksel gerçeklikle biz işleri karıştırabiliyoruz. Neyle? Duygu, düşünce, davranış kalıplarımızda herhangi bir arıza yarattıysa. Neyle? İşte bir şeyi aldın, alamadın, üzüldün, travman var, psikolojik derdin. Herhangi bir sebep olabiliyor. Beslenmen bozuk en büyük sebeplerden olabiliyor. Bunun çeşitli alt bilgileri var ama üst bilgiye baktığında bazen biz fiziksel gerçeklikte öyle şeyler içinde buluyoruz ki kendimizi, kendi yerimizi kaybedip bizden öncekinin sırasına geçebiliyoruz. Enerji bağı olarak ya da geçmeye çalışıyoruz. Ama sistem bunu kabul etmediği için bize adeta dur dercesine bizim yolumuzu kapatıyor. Ve biz bunu anlamıyoruz bile. Anlatabildim mi? Örnekler vereceğim. Veya bazen biz bir numara olmamıza rağmen 3 numaraymış gibi davranmaya, enerji beden ya da duygu düşünce kavrayış bakımında yaptığımız ya da yapmadığımız bir sebeple kendimizi onu 3 numaraymış gibi göstermeye çalışıyoruz. Ama o zaman sistem yine bunu kabul etmez. Çünkü sistem diyor ki herkesin yeri, pozisyonu, sırası kendine özeldir. O kişinin o sırada doğmasının bir sebebi vardır bütünün içinde. O zaman kişi orada olmak istemese dahi başka yere bilinçli bilinçsiz yöneliyor bile olsa oradan yolunu keser, onu öteki tarafa yani ait olduğu yere doğru gider. Bazen oluyor ya, sizde de olmuştur. Sağa gitmek istiyorsun da sistem seni sağdan kapatıyor. Sen mecburen sola gidiyorsun. Sonra sol sana kapıyı güzel açıyor. Sen diyorsun demek ki işte o zaman sağa gitmedim. İyi ki de yol vermemiş. Demek ki benim burada olmam lazımmış deyip işte sonradan anlıyoruz ya bazen. Bu otomatik gerçekleşiyor. Yani sistem sana yanlışlıkla yöneldiğin ki o boşuna değildir. Bakın yanlışlıkla dediğimde havaya gitmiyor. Onun sonrası için bir tohumdur. Ama yanlışlıkla yöneldiğin, bir perde sonucu yöneldiğin, yerini kaybettiğin için, farkında olmadığın için, ortaya koyamadığın bir davranış ya da ettiğin bir sözden dolayı kendi pozisyonunu kaybetmene sebep olacak bir yönelişin olabiliyor. Bu nefsin iki yöne de çekilim becerisi dolayısıyla ve sistem sana bazen bunu dediğim gibi bir anlamadığın halde sistem sana bunu alarm olarak seni o yöneldiğin yerden hızlıca yok etmeye, fırlatmaya veya seni geri yerine göndermek için o gittiğin yerde sorunlar yaratmaya başlıyor. Bir sürü alt bilgisi var. O yüzden böyle genel söyleyeceğim. Hani merak ediyorsunuz bunları ileride konuşacağız ama nasıl oluyor da niye sorun yaratıyor sistem bana mesela. Yani sistem seni orada burası senin yerin değil deyip itiyor adeta. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bu gitme bir normal oluyor, iki normal oluyor. Üçüncü bayağı bir güçlü bir sorun olarak gelebiliyor biz ısrar ettiğimizde yanlışta. O yüzden yanlışta ısrar etmeyin diye tarifler, tavsiyeler vardır ya. Dolayısıyla o sorun aslında görünen sorun bizi yerimize göndermek içindir. Çünkü sistem dediğim gibi bu düzenin bozulmasını istemez. Ve bu hiyerarşi yasasında şöyle şeyler oluyor, örnekleyeyim biraz somutça. Mesela en çok ki günümüzde çoğu ailelerde boşanma oluyor çocuklar bu anlamda. Hani ya anneyle ya babayla böyle biriyle kalıp diğerine daha az ulaşabilir oluyor. Genelde bu eskiden de olurdu ama son dönemlerde iyice artmış durumda. Çeşitli sebeplerden ve astrolojik tesirlerle görülen zamanın kalitesiyle alakalı tabii bu. Dolayısıyla mesela çocuğun birini düşünelim. Annesinin oğlu şimdi ne yapıyor? Anneyle kalıyor. Şimdi bu kadın, şimdi baktığı zaman gözle bunu fiziksel dünyadır. Diyor ki işte annemi yalnız, işte ona yardım edeyim, şöyle edeyim, böyle edeyim. Ya baktığınız zaman ona kendi oğlu olmaktan çok destekçisi olan pozisyonuna giriyor ya. Ya da tam tersi. Annesiyle babası boşanmış kız çocuğu. Ne yapıyor? Haklı şeye hiç girmiyorum. O haklıydı, bu haksızdı falan, buralarda artık böyle avukatlıklar, hakimlikler havada uçuşuyor. Oraya hiç girmiyorum zaten de. Davranış becerisi olarak ne yapıyor? Kendince bir şekilde babasının yalnızlığına üzülüyor. Annesinin babasına şunu yaptığına not veriyor falan. Bir şekilde bir kendince birine daha yakın olma haliyle, babasını destekleme haliyle belki. Ya da babasını desteklemiyor ama annesine o kadar böyle uzaklaşmak istiyor ki daha çok babaya kaçıyor enerjisi veya paylaşımı gibi olabiliyor. Bir sebepten özellikle boşanmış ailelerde, yaşı çocukların kaç olursa olsun bu arada, eğer kendi merkezinde yolunda gidemiyorsa, herkes burada ikisinden birine daha ağır basmaya ilişki bakımında, iletişim bakımında zaten adam. Nihayetinde bu evliyken de anne baba oluyor zaten. Yani aile içinde hani ayrılmamışlar ama bakıyor çocuk anne babadan birini, bunu gözüyle değil bilinçaltıyla alıyor. Enerji bedenle alıyor. Ne yapıyor? Babam annemi üzüyor. Hop enerji annesinin destekçisi oluyor. Ya da diyor ki annem babama zulmediyor. Bu adama bu yapılır. Hop babasının daha çok destekçisi oluyor. Bunlar gözle görülür ya da görünmez şekilde bazen enerjide, bazen fiziksel olarak birinin yanına doğru geçiyoruz. Ve bunda biraz aşırıya kaçarsak ne oluyor? Mesela burada şimdi evlilerken, şimdi diyor ki bilinçaltı, burada bu kadın evli ama yanı boş. Yani orada bir boşluk görüyor. Ne dedik? Sistem boşluk kabul etmez dedik. Oradaki oğul annesinin yanına geçiyor. Ne yapıyor? Koca pozisyonuna geçiyor. Ya da buradaki kız bakıyor, anneyle baba arasında mesafe, boşluk var. Buradaki kız hop babam yalnız, babasının yanına geçiyor. Ne yapıyor? Babasının karısı, sevgilisi gibi olan pozisyonuna geçiyor. Eşiti gibi olan pozisyonuna geçiyor. Yani burada basamak basamak düşünün. Bu basamakta anne ve baba var. Eşit iki partner. Evet, ailedeki işte pozisyonda erkek alır, kadına verir, kadın onu büyütür ama normalde kadın ya da erkek olarak bak ne eşit derdi. Dolayısıyla onlar iki yetişkin. Sevgili olmuşlar, karı koca olmuşlar. Çocuk nedir? Onlardan doğan. Yani bir alt basamakta olan. Şimdi bu iki yetişkinin görünürdeki ilişkileri ne olursa olsun, görünmez de yeter ki arada biraz boşluk olsun. O zaman çocukların, ki saf bilinç oluyorlar zaten, daha çok barkod gibi okuyorlar alanı. Saf bilinç olan çocuk diyor ki şurada boşluk var. Ne yaptı? Sistem boşluk kabiliyeti sok, buraya çıktı. Ama duygu üretti. Dedi ki babam yalnız, annem yalnız, ama üretmedi. Fark etmiyor. Enerji beden burada haddinden fazla açıklık varsa, bakın açıklıkta ne olur? Burada bir köprüye ihtiyaç vardır. İki yakanın değil mi? Anadolu yakası, Avrupa yakası, ne var arada? Köprü var. Çocuklar çeşitli duygusal sebeplerle, yoksa kimse gideyim babama sevgili olayım, anneme sevgili olayım yapmıyor. Yeri geldi kurtarıcı oluyor. Diyor ki ben köprü olayım ki birbirlerine ulaşsınlar. Yeri geldi orada diyor ki aman ailem çatırlayacak, yalnız kalın. Bir sürü o aileye özel duygu kalıp üzerinden geliyor zaten. Hani burada oralar detay. Ama nihayetinde çocuk hop aşağıdan üst basamağa geçiyor. Ama hiyerarşi yasası ne diyor? Diyor ki önce, yani yukarıda olanın pozisyonu, ötekinde aşağıda olan pozisyonu. Aşağıdaki yukarıdakinin yerine çıkamam. Ya da tam tersi, yukarıdaki bu eşit dediğimiz partnerlerden biri ne yapıyor? Karı koca. Şimdi kadın kocasına eşit bir yetişkin gibi değil, sanki onun kızıymış gibi davransın. O zaman ne yaptı? At basamağı indi. Ya da koca karısına sanki onun oğluymuş gibi davrandı. Ya da tam tersi. Kadın kocasına oğluymuş gibi davrandı. Var ya öyle çekiyor, çekiyor, çekiştiriyor kocasını, diyor şunu ye, bunu giy, çorabına kadar, şunu şununla giymezsen olmaz, bunu böyle yemezsen olmaz, aman ilacını içtim evinden. Bunlar da haddini aştığımızda, şimdi normal insani olarak hepimiz birbirimize yaparız bunları. Yani ilacını içtin mi, yemeğini yedin mi sorarız değil mi? Yani normalde öğlen vakti olur, arkadaşına sorarsın. Bu böyle değil. Bunların bir haddi var. Ve bu had, sen kocana sanki senin çocuğunmuş gibi davranıyorsan, kocan sana senin kızıymış gibi davranıyorsa, sahiplenmek falan, bunlarda da aşırıya kaçarak mesela. Otomatik olarak burada kim yapıyorsa alt basamağa indi demek. Anladın mı? Ya da az başta söylediğim gibi çocuklardan biri kalkıp da diğeriyle yetişkinmiş gibi bir ilişkiye geçtiğinde üst basamağa çıkmış demek. O zaman burada hiyerarşi bozulmuş oluyor ve sistem bunu istemiyor. Ne oluyor? O zaman kim yerini kaybettiyse üste çıkan ya da alta inen sorunlar baş gösteriyor. Ama fiziksel sorunlar, ama duygusal sorunlar, ama da yaşamsal sorunlar. Ne oluyor? Bu kız çıksın babasının yanına mesela, arada boşluk var, köprü olacak, annemle babam ayrılmasın, babam yalnız kalmasın. O kız ilişkiye giremiyor, o kız para kazanamıyor, o kız eğer yetişkin değil, yaşı daha küçükse okuldaki başarısı düşüyor. Hiç daha da küçükse fiziksel olarak hastalıklar baş gösteriyor. Anlatabildim mi? Veya tam tersi, oğlu gitsin annesine, bu anlamda işte sahip çıkan, babam sahip çıkmıyor. Zaten babam da şöyleydi işte, en çok mesela zaten alkolikte eve sahip çıkmıyordu zaten falan filan. Hep böyle bir suçlanacak da bir eksi bir pozisyon varsa adamın, hop oğlan burada evi çekip çeviren, anneyi koruyup kollayan. Ondan sonra sanki onun oğlu olarak destek olan ailedeki bir diğer birey gibi değil, sanki onun kocasıymış gibi davranışa geçtiği zaman o çocuğun iş hayatına, eğer çalışıyorsa, okuyorsa okul hayatına, daha küçükse fiziksel bedeni ya da huzuruna ya da huzursuzluğuna, varsa zaten ilişkisine ya da ilişkisizliğine yansıyor. Anlatabildim mi? Çok genel kapsamda anlatıyorum size bunu. Genel düşünelim diye. Çünkü özelde İşte niye bu böyle oldu da şöyle oldu gibi analize muhtaç aile özel hikayeler var tabii ki. Yani karma dediğin, genetik havuz dediğin. Ama nihayetinde hani niye bu çocuk bunu yaptı dediğinde tabii ki bir sebebi var. Ama olay şu. Biz zemin olarak baktığımızda şu bedenle buradayız. Ne diyoruz? Şimdi burada yaşıyoruz. Ben her ne yapıyorsam geçmişte gelecek arasındaki köprü olarak, aynı zamanda bu anda hani işte karma dediğin yazılımı alıp daha sonrakileri kader planı olarak bırakmakla, ister ya da istemez görevli bir varlıksın sen insan olarak. Ve bunu sana görev verin, git güzel kader yaz diye değil, sen kendi gerçeğini yaşadığın için oluyor. İkra gerçeğini unutmayalım. Anlatabildim mi? Bu yataydan anlatıyorum. Dolayısıyla sen o zaman bunun sebepleri, evet bazen dönüp sebeplere bakmamız gerekiyor ama sebeplerinden de önce biz bunu nasıl yapıyoruz dediğimizde şimdi ve buradaki gerçeklikte kalarak anlamamız lazım. Ve bunun yolu gerçekten ailede, iş yerinde, bulunduğum toplumda rolümün gerektirdiği pozisyonda duruyor muyum noktasına bakmak. Yani hiyerarşiyi kaybetmemek. Nasıl oluyor bu? Ben annemi yargılayamam. Bakın bu şey değil. Duygusal falan işte ayıp olur, günah olur. O değil. Bu bayağı teknik bir yer. Anne Rahman Rahim zaten konuşmuştuk ya bunu geçen haftalarda. O yüzden bazı şeyleri kısa söylüyorum. Burada anne baba, güneş, ay, Rahman Rahim ve altında doğan varlık olarak çocuklar, evlatlar. O zaman sen burada hak etsinler, hak etmesinler teknik gerçeklik olarak tanım mesela. Ne diyorsun? Baban evet arkadaş olabilir. Evet o onun tanımıdır. Ama bunu senin ona yaftalayarak, kızarak, hesap sorarak söyleme hakkı yok. Bu bir tanımdır. Travmatik olmak, alkolik olmak, mutlu olmak, huzurlu olmak, muhteşem zeki olmak, çok depresif olmak. Bunlar tanımlardır, tamam mı? Bunlar gerçektir. Evet bir matematikten buraya yatırsam mesela, o evet o da gidecek doktora, diyecek ki sen alkoliksin, sen depresifsin. Bir şeyler var zaten tanım, ama senin çocuk olarak durduğun pozisyonda bu tanımı tanım olmaktan çıkarıp onu itici bir halde kullanma hakkın senin hiyerarşini bozar. Yargılama hakkın senin hiyerarşideki pozisyonunu bozar. Anlatabildim mi? Ha, nereye gider dediğinde bunun da cevabı var ama önce bunu alayım. Veya sen, dediğim gibi burada hep söylüyorum karı koca ilişkisinde özellikle. Şimdi sen kocana bazen argo konuşuluyor ya, oluyor böyle, bilmiyorum sizler belki konuşmuyorsunuzdur ama genel halk biri olarak bazen oğlum kızım falan konuşuluyor yani nihayetinde, değil mi? Böyle hepimiz böyle acayip bir saraylardan çıkma, böyle düzgün Türkçelerle ve düzgün diksiyonlar, öyle değil yani, normal halk biri olarak. Oğlum da diyorsun, kızım da diyorsun deniyor yani. Çok duyuyorum ben. Şimdi bunlar kaçakların dışında söylüyorum. Bu senin alışkanlığın haline geldiyse, kocana oğlum diye hitap ediyorsan ama dille, ama halle. Anlatabildim mi? Sen hiyerarşini bozuyorsun. sen orada iki yetişkinden onun annesi pozisyonuna çıkıyorsun. Sonra orada bakın adamın yanı boş kaldı. Tamam mı? Artık gerisini siz doldurun, adamın yanı boş kaldı ama sen bir oğul sahibi oluyorsun. Artık kocan yok senin. Anlatabildim mi? Senin bir oğlun var. O zaman sen artık 3 gün, 5 gün, 10 gün, 1 sene bu senin dilinle ya da halinle anne olduğun zaman o zaman sana çorabını bile benden istiyor deme artık hakkın yok. Çünkü sen onu alan olarak görmüş oldun. Sen pozisyonunu kaybettin oluyor. Anladın mı? Sonuçlara da hiç gelmiyorum zaten. Dolayısıyla sen tam tersi koca olarak dururken zaten koca olmak demek bir kadının kocası sen eşitsiniz. Ama görücü, ama severek eşit pozisyonda yanındaki kişi olarak hayata bakacağın arkadaş olarak birbirinizi seçmişsiniz ya da seçilmişsiniz. Dolayısıyla senin ona çocuğunmuş gibi erkeksen karının müdahale hakkı nedir? Saçını şöyle yaptın, kıyafetini böyle giydin, şuna niye görüştün, bunu niye yapmadın, niye bu saatte geldin, niye bu saatte gittin gibi. Hani belki sizler de olmuyordur da genel halkınız olarak böyle bir işleyiş var değil mi yani? Adam diyor ki nerede kaldın? Yani nerede kaldın diyor mesela değil mi? Ya da kadın diyor ki kiminle konuştun? Ne bu? Hani böyle ilişkiler var tamam mı? Doğru yanlış demiyorum. Sadece sonuçlarını söylüyorum. Dolayısıyla böyle bir pozisyonda sen öyle bir adamsan yani kadınına böyle davranıyorsan bu bir meraklı olabilir, iki yanlışlıkla olabilir, üç evet senin tarzın olabilir, düzenlemeye çalışıyor. Ama bu senin halin, dilinle halinse o zaman sen çocuğunu gözeten baba pozisyonuna geçiyorsun. O zaman senin karın yok artık orada. O zaman o kadının enerjisini sana kadın erkek eşitliği şeklinde atmasını bekleyemezsin mesela. Sonuçlarına geldiğimizde birçok şeyi yaratıyor ama hani nasıl kaybediyoruz dedim de şimdi ve burada durumunu unutmayın. İşte biz bunu burada kaybediyoruz. Ne yapıyoruz? Davranışlarla kaybediyoruz. Farkında bile olmadığımız ufak tefek alışkanlıklarla, ufak tefek tolere ediyoruz birbirimizi dediğimiz hallerle kaybediyoruz. Anlatabildim mi? Sana ki bunlar zaten hani hepinizin genelde konuştuğu şeylerdir muhtemelen. Yani özellikle kadın arkadaşlar. Önce sana kadınların bir de tabii şey var ya yani bu şeyin ülkenin bir haritası var. Yani bir kader planı var. Ve bu ülkenin haritasında baba yarası var zaten. Anlatabildim mi? Bu ne demek? Bu ülkeyi bir organ olarak alırsan o ülkenin içine doğmuş bütün hücrelerinde o alanın bağışıklık sistemi düşük olarak geliyor demek. Yani senin baba dolayısıyla eril bu konuyla bir zaten bağışıklığı düşük başlıyorsun coğrafi konum itibariyle. O zaman sen zaten daha baştan hani bir ruhun bir yerlerde bir dost, o sahip çıkılmak, baba, arkada baba var falan. Hani o vardır ya duygusal olarak bekliyor. Ruhun bir yerde onu bekliyor. Çünkü orası Rahman manası. Çünkü ülkenin coğrafi kaderinin böyle olmasının altında da ruhsal boyutlardaki karşılığı var tabii ki. Yani bir yerde bağışıklık düşük olacak ki ruhsallık da çok güçlü olsun. Zaten öyledir yani. Fizikselde ne kadar küçükse bir şey, mana aleminde o kadar büyüktür. O yüzden kayıplarınızı üzülmeyin. Tam tersi Allah'a şükür gitti falan yapın yani buna eşya olsun, beceri olsun, inanç olsun, insan olsun yeri geldi. Anlatabildim mi? O ondan kurtulduğum gibi değil. Yani Allah orada seni bağımsızlaştırmış onun madde kaybından, manası sana açılmıştır. Sen orada manayı gözünü açman lazım bir şey çıkıyorsa senden. Dolayısıyla hani işin bir yerinde de teknik olarak sistemin gerçeği bu. Bir şey ne kadar azsa onun gerçeği o kadar çok alandadır. Anlatabildim mi? Dolayısıyla buraya baktığımızda dolayısıyla biz coğrafi konum olarak evet zavallılar baba yarasıyla gelmiş bir ülke değiliz ama baba bağışıklık sistemi Rahman manasının yüksek olmasıyla alakalı. Ama biz fiziksel şuradan yataydan bakıyoruz ve diyoruz ki herkesin ruhunda bir sarılıp sarmalanma falan gibi bir beklenti doğal oluşuyor. Çünkü bu bunun nefs mertebesinin ilk katının tezahürü. Beklentiler. Anlatabildim mi? Ya da o şeyi fiziksel gerçeklikten temas etme ihtiyacı. Yani her doğan veya her işte genç kız veya özellikle kadınlarda oluyor rahim manasını getirdiği için. Rahim manası Rahman manasından olanı alıp işleyip çoğaltacak ya. Dolayısıyla bir kadın bir eril enerjiye işte aşkından, ihtiyacından falan değil. Rahman Rahim birlikteliğini alıp kendi yaratılış gerçeğini yaşama ihtiyacından tamamen teknik olarak arzu duyuyor. Anlatabildim mi? Yoksa kadınlar arzu duyuyor, erkekler arzu duyuyor, kadınların hikayesi değil bu. O bu kadın bedenin işi. Bunun arkasına gittiğimizde erkeğin kadına, kadının erkeğe olan ihtiyacı asla zaten fiziksel değildir. Herkes kendi hayatını, kendi yürüme becerisine sahiptir. Fizikolojik hiç değildir. Olursa tatlı olur, karşılıklı hoş duygular. Tamamen teknik, ruhsal boyutla alakalıdır. Yaratılış gerçeği. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bizim ülkeye dönersen oradaki mana özellikle kadın arkadaşlarda doğal olarak aslında bunun gerçeğiyle temas edilen gün gelene kadar birilerinin seni sarıp sarmalaması, yeri geldi kıskanması, yeri geldi böyle bir işte artık şunu yap bunu yapma demesi tatlı geliyor olabilir birinci mertebeden. Anladın mı? Ama bir aşama sonra bunun dozu artarsa hiyerarşi kaybı demek. Anlatabildim mi burayı? O yüzden kendimizi tabii ki çok iyi tanımalıyız ama her şeyin öncesinde sistemi tanımalıyız. O yüzden de sistemi tanımanın yolu zaten işte görüyorum çoğunu şahitimi zaten burada da paylaşıyoruz. Bunun bu konunun içindeyiz, peşindeyiz diyelim. Ama olayı fiziksel dünyadan yönetiyoruz. Ne yapıyoruz? Fiziksel dünyada yerini, pozisyonunu koruyor musun? Sen birisinin evladıysan onlar büyüktür, sen küçüksün. Onlar üst basamaktadır, sen alt basamaktasındır. Bu kadar net, keskin. Anlatabildim mi? Alt basamak üst basamağa ahkam kesemez. Alt basamak üst basamağa yargı dağıtamaz. Alt basamak üst basamağın annesi babası pozisyonuna giremez. Şimdi burada bazen kadın çok güçlü bir varlık ya. Erkek de güçlü de kadın daha güçlü. Net yani. Çünkü kadındaki rahim kuvvesi yatay düzleme. Yani varlık alemine dönüp erkekteki rahman kuvvesi dikey bilince dönüp. O yüzden dikey bilinç, inanç, akıl bu boyut ya. Hep diyoruz rahman, potansiyel, mana, sonsuz sınırsız mananın potansiyel havuz, o havuz. Ama rahim o havuza girip yüzülen diye düşünün. Yüzen diye düşünün hatta. Yani rahim varlık düzleminde katmanlı daha çok görünür. O yüzden daha çok işler. Erkekte bir, kadında on dediğimiz yani Rahman Rahim işleyişiyle alakalı. Dolayısıyla kadının alanı daha bu anlamda dirayet ve gösteriş açısından şu dünyada daha güçlü bir şey. Dolayısıyla siz burada genelde hani kadınların böyle bir gücü olması sebebiyle hani her şeyi yapabilirim zaten. Tabii yapabilir çünkü alemleri doğuruyor bir çocuk doğurmakta ama mevzu şu. Annemize babamıza bunu yapamayız. Çocuk doğurabilirsin gidersin çocuğuna sarılırsın. Çocuk doğurmuyorsundur. Senden küçük pozisyondakileri kapsarsın. Yani senin o rahim olma becerin kapsayıcı, şefkatli olan, sarıp sarmaladıkça büyüten, sevgi alanı olan rahim özelliği senin içinden doğan ya da senin içinde kalabilecek o matruşka bebekleri hatırlayın. Senin küçük boyutlarına olabilir. Nedir? Senin pozisyonca küçüklerine, senin yaşça küçüklerine olabilir. İster kardeşin, ister fark etmiyor. Ama senin büyüklerine doğru bunu yaptığın zaman sen fiziksel gerçeklikte çocukken ya da küçükken sen çıkıp annene babana bunu yapmaya kalktığında enerji bedenle onların annesi veya babası yerine geçmiş olursun. Hiyerarşi bakın anne baba çocuklardı. Sen buradaki çocuk olarak anne babanı bir basamak çıktın. Anneanne babaanne dedi ki çekilin oradan ben buraya yerleşeceğim. Sen iki kere bozdun hiyerarşiyi. Çarpı iki sana çıkacak sorun. Anlatabildim mi bunu? Dolayısıyla burada nasıl kolluyoruz bunu dediğimde erkek sende kadın sende. Sana verilmiş roller var. Ne diyorsun? Birinin çocuğusun. Çocuğu olarak kal. Yaşın kaç olursa olsun. Anne baban yaşlanmış mı? Bakıyor musun onlara? Bakacaksın tabii ki. Yani eğer hani öyle çok ekstra aile faciaları görüşmemesi falan varsa onları bakıyorsun, ilgileniyorsun, bakacaksın. Bu böyle işliyor çünkü. Ha, diyeceksin başka memleketlerde işlemiyor. Onların da her coğrafyanın bir bilinci var. Bu coğrafyadaki Muhammed'i bilinç. Hem maddeyi hem manayı. İkisini aynı anda açığa çıkaran. Anlatabildim mi? Her coğrafyanın bu anlamda tıpkı bedenimizdeki gibi, tıpkı aramızdaki farklılıklar gibi fiziksel gerçekliğin arkasında yatan bir bilinç seyri var. Dolayısıyla burada bizim için konuşuyorum bunu. Diyoruz ki senin için evet öyle bir gerçek var. Böyle kapsayıcı olmak ve orayı kapsayan ve orayı gözeten olmak evlat kendi onları yaşlandı. Yaşlanmadı ihtiyaçları oldu, bir şey oldu. Bu senin onlara hizmet ediyor olman, onların Yeniler bebek gibi yemeğini yediriyor olman, senin onun annesi babası olman anlamına gelmiyor. Evlat olarak bunu yapmaya devam etmek lazım. Anlatabildim mi? Yani dolayısıyla nedir? Onlara böyle çocuk gibi azarlamak veya işte ne bileyim çocuğu gibi sevmek falan öyle değil yani. Anlatabildim mi? Yapacaksın hizmeti de hala anne baba ve sen hizmet ediyorsun. Tek fark sen onun ihtiyaçlarını görüyorsun fiziksel gerçeklikte. Ama sen hala onların evladısın. Veya dediğim gibi aynı şekilde bunu illa yaşlandılar diye değil. Bunu şu anda herkesin vücut kuvveti yerindeyken de yapıyoruz değil mi? Çünkü bir şekilde bir yerlerde bir sebep oluyor ailesel sebep. Anneni sabah akşam kontrol ediyorsun. Başka şehirde de olsa. Sabah akşam kontrol ediyorsun. Şimdi ne yapıyor diye ilişkide olmak başka, kontrol eden evlat olmak başka. Ya da tam tersi, bir kadınsın, çocuğun var. Ruhunda da bir eksik var. Çeşitli genetik sebeplerden. Sen dönüp dönüp kızından annelik bekliyorsun. Ama dilinle, ama halinle ona sığınıyorsun. Yapamazsın. Çünkü dilemeyi bozarsın. Çünkü hiyerarşik olarak yerini sen basamağın altına indirdiğin gibi sen kendini bozdun ya da sen duruyorsun da onu annenin yerine yukarı çıkarmaya çalışıyorsun. Çocuğunu pozisyonunu oynatmaya çalışıyorsun. Sistem bir çarpı iki kilit. Anlatabildim mi? Müdahale, çaba ve çarpı iki kilit hiyerarşi bozulduğunda. Ve sonuçları nasıl oluyor? Yani dediğim gibi en büyük şey, en iki başlık. Şimdi erkekle ilgili bir bozuk alan varsa, bu titreşimsel bozukluktan bahsediyorum, hiyerarşik bozukluktan, o zaman istikrar, dirayet, iş hayatıyla ilgili alarmlar ortaya çıkıyor. Kadınla ilgili bir titreşimsel veya hiyerarşik bir bozukluk varsa, sevginin gücü, coşku, neşe, para, bir şam enerjisinde ortaya çıkıyor. Anlatabildim mi? Yani kadınla ilgili evet, annenle ilgili ama o seni çekti çıkardı, yukarı çekmeye çalışıyor. Ama sen olayı yapmaya çalıştın vesaire. Kadınla ilgili olduğunda para başta olmak üzere paranın akışı, yaşam enerji, hani o coşkun, yaşam enerjin, canın var ya böyle yaşamı yaşamaya canın var ya da böyle sönüksün. Ölsem mi bugün yoksa ya yarın mı ölsem falan böyle bir nefessiz, cansız hani oluyor ya. Hani düşük ya bakıyorsun tahlil mahlil hiçbir şey yok falan böyle. Arıyorsun ya bir sebep arıyorsun ya sebep o. Anlatabildim mi? Bu alanlarda tezahür eder. Her detaylı bir sürü detayı var kişiye özel. Yani 24 saat konuşuruz her birimizin. Çünkü bu bir tek başına benim hikayem değil. İçine doğduğum sistemin görevi olan bir başlık var zaten. İçine doğduğum, ben Esma kombinasyonuysam, benim içine doğduğum sistem spat kombinasyonu. Bizim aile havuzumuzun bir manası, bir kader planı var demek zaten. Yani senin bedendeki organlardan örnek veriyoruz değil mi? Sen o büyük bedenin yani aile bedeni, aile haritasındaki belki sadece karaciğersin. Senin kader planın karaciğer olup oradaki işleri yapma. Sen yaptığın için bütünün sağlığına katkıdasın. Anlatabiliyor muyum? Ama sen bu ailenin kader planı benimki kadar falan diyemezsin. Bu ailenin bütünün ortaya çıkarmak durumunda olduğu bir iş planı var zaten. O yüzden her zaman arkada bir cevap vardır zaten. Ama durup durup arkayı da deşmiyoruz zaten nihayetinde. Ne zaman bakıyoruz arkaya? Ne zaman işte psikologlar, psikoterapistler, aile dizincileri, regresyon ne zaman yapılıyor? Orijinali söylüyorum. Yoksa herkes her şeyi eşeleyebilir yani. Ama orijinalinde şu. Ne zaman ki bir kısır döngü var ve o kısır döngü kişi gitmiş, kendisi bakmış, uğraşmış, düzenlemeye çalışmış, aklıyla, eliyle, diliyle, gönlüyle yönelmiş olmamış. Gitmiş onun işte nedir? Yemesini, içmesini, doktorunu vesairesine bakmış, çıkmamış. Anlatabildim mi? Hala devam ediyor bir süredir. Onun içinde, o sarmalın içinde kalmış. Ondan sonra daha arkadaki perdeye bakılıyor. Sebeplerin sebeplerine doğru gidiyor işte böyle aile dizimi gibi çalışmalarda yani daha yukarıdaki örüntüyü okumak. Dolayısıyla her zaman olay burada şimdi ve burada dediğimiz katmandan yönetiliyor veya yaşanılıyor veya okunuyor. Ne zaman buralardan çıkmıyor acaba veya çözüm görme oradaki perdeyi kaldırdık o zaman arkaya yöneliyoruz. O yüzden bizim önceliğimiz her zaman zaten Hz. Muhammed eğer biliyorsanız okuduysanız ya da merak ediyorsanız şimdi ve buradayı en üst pozisyonda yaşamış insandır, tamam mı? Yemesiyle, içmesiyle, bu onun güzellemesi değil, gerçeğidir. Yani bize ay şöyle derdi, böyle derdi, canım Resulüm, canım Peygamberim diyorlar. Muhteşem beyin ve Hatem'in Enbiya, Enbiya yani Nebi dediğimizde, Nebi burada hatırlayın, Risalet ve Resul dediğimizde, Risalet sana görünenin ötesindeki hakikatini ve varlığın işleyişini anlatan, açan ilim kanalı, Risale, onu bildiren Resul, Nebi ya da nübüvvette, Nebi'yi bildiren, nübüvvette o hakikat dediğin şey, işte bununla ne yapacaksın? Bu yaşamı nasıl düzenleyeceksin? Nasıl yiyip, nasıl içip, neyi, nerede, hangi adım atacaksın gibi yaşamsal yönetim biçimini anlatan esaslar da nübüvvet esasları ve onu bildiren de Nebi. Dolayısıyla Resuller ve Nebiler çoktur. Ama Hatemül Enbiya dediğinde son Nebi, son ve üstün Hatem, hatmetmiş, bitirmiş. Yani bu en üstün, en bitirdi gibi değil. Zaten ondan açılan bir seyir perdesinin içindeyiz diyoruz ya. O yüzden burada şimdi ona baktığında yani zaten bildiğiniz bütün tanımları onda görürsünüz eğer biliyorsunuz. En iyi aile dizimci Hazreti Muhammed, en iyi psikolog Hazreti Muhammed, en iyi puantıcı Hazreti Muhammed, en iyi şifacı Hazreti Muhammed, en iyi hoca, en iyi resim. Aklınızda ne geliyorsa görürsünüz. Fanatiklik değil, dediğim gibi Muhammedi bilinç ve onun seyri olduğu için, açan nokta olduğu için doğal olarak da bütün bugün bizim profil diye bahsettiğimiz her ne varsa ana kaynağı olduğu için görürsünüz, görmeyebiliyorsunuz. Ve yaptığı şey şimdi ve burada mantığıyla yaşamını olduğu alanda yaşamak. İleriye kaçmadan, yani geleceğe ya da geçmişe dönmeden aslında, anlatabildim mi? Bunun için ondan örnek alırsak biz de diyoruz ki burada yaptığın işi pozisyonunu koruyarak, pozisyonuna put edinerek değil, pozisyonunu koruyarak o pozisyonun içinden yaşamla atmak diyoruz. Anlatabildim mi burayı? Ve bunu hiyerarşi söylüyor işte. Yani hiyerarşi yasası arıyorsan işte bu. Pozisyonun var. Pozisyon dediği şey bulunduğu sisteme göre senin geliş sıranla alakalıdır. Ve senin geliş sıranda yerin ve konumun sana özeldir. O konumu kimse alamaz. Sen de kimsenin konumuna, yerine, pozisyonuna çıkamazsın. Sen fiziksel gerçeklikte, evet, nefsin iki yöne de halk edebilir. Fiziksel gerçeklikte ısrarla oraya yönelsen de yaşam sana orada dur der ve bu da senin yaşamsal sorunların, paternlerin gibi gözükebilir. O yüzden çoğunuz gittiyseniz çalışmalara bir bakıyorsun, aa işte annemin yerine geçmişim, anneanneme çıkmışım, şununla eşleşmişim, buradan kaybolmuşum gibi şeyleri okursunuz zaten gördüğünüzde. Ve bir de hiyerarşi bu anlamda şunu da yapıyor, bu da aklınızda olsun. Bazen sayımızı biliyoruz. Diyoruz ki ailede ikinci çocuğum. Bu kesin de işte bir abim olmuştu, ben ikinciyim. Ama bazen gerçekte bilmiyoruz. Düşük bebekler oluyor. Kürtaj bebekler oluyor. Ve anneler çocuklarla bunları paylaşmaz. Bazen çok istisna annenin kendi bile haberi olmaz. Yani düşük yaptığından. Evet, çok istisna o da oluyor. Dolayısıyla bazen bilmiyoruz. Anlatabildim mi? Buradaki hiyerarşi sırasında eğer gerçek sayınızı bilmiyorsanız ailedeki. Şüphe varsa hiç sayı söylemeyin. Kaç kardeşsin? İki kardeşim, ben iki numarayı falan demeyin. Anlatabildim mi? Mümkünse. Mümkün değilse mecburen bir şey söylediğini, böyle bir şey olmak söylemek zorunda kalır. Mümkünse. Burada yeriniz kesin değilse sıra numaranızda yanlış söylediğinizde hop, o düşük ya da kürtaj bebeğin yerine, pozisyonuna bağlantı kuruyorsunuz. Çünkü dille halk ediyoruz. Dedik ya, ses frekansları ve o sesle çıkan harfler ve o harflerin yarattığı bir dinamik var ve onların birbiriyle burada o taşı attım, dalga yarattı, dalga dalgayı yarattı dediğim işin en sonunda bir tablo çıkıyor, dalgaları oluşturdu. Dolayısıyla biz sesle yaratıyorsak biz burada söylediğimiz her şeyle hani o ol dedi oldu var ya, sen de söylersen oluyor zaten. O ol dedi oldu, özellikle böyle düşünüp de şunu oldurayım, bunu oldurayım demene gerek yok. Ağzından çıkan olmak zorunda. O yüzden bir de tabii dikkat edin, o da ayrı mevzu da. Sen 3 numarayken bilmiyorsan kendinden önceki 2 tane annenin düşüğü olduğunu, hiç konuşulmadıysa tek çocuğum ben dediğinde sen öteki çocukları aslında dışlayan oluyorsun o pozisyonda. Veya sen 3 numarasın, 2 var, 1 yaşıyor, 2'den haberin yok, tamam mı? Ama diyorsun ki, abim var, ben 2 numarayım. Sen 2 numaranın pozisyonuna bağlanıyorsun. Ben 2 numarayım dediğimde sistem diyor ki bu 2 numara. Eşittir 2 numaranın yolu kaderi. Ne kadar? Yok. Ne yapıyor? Dön dolaş diyor ki bir yerlere sığamıyorum. Ne bir iş kurdum, hani bitsin, holding kurmasın da, ne bir işte gözüm var, ne bir aşkta gözüm var, ne bir yolda gözüm var. Ne olacak, savrulup gidiyorum diyor. Bakın, dönüyor yaşamda, boşluk. Anlatabildim mi? Çünkü 2 numarayım dedi. Çünkü 2 numara boş. Bu anlamda değersizlik anlamında değil. 2 numaranın işlevi tezahürde değil, manada görünmek o aile sistemi için. O zaman ben 2 numarayım dediğimde ben tezahürde bir şey yaratmam, ben manada dolaşırım. O da benim için sarhoşluk gibi, boşluk gibi, aidiyetsizlik gibi böyle çeşitli haller verir. Çünkü gerçeği bilmiyorum. Anlatabildim mi? O yüzden yine şimdi ve buradanın yönetimi neydi? Rolü, pozisyonu ve hiyerarşik sıramı biliyorsam ona sahip çıkmak. Oradan merkezlenip yaşama oradan dahil olmak. Kaymış olabilir, bilmiyor olabilir. Bugün bu vesileyi hatırlayıp tekrar. Eğer numaranı bilmiyorsan sesini çıkarmamak mümkünse, biliyorsan o zaman bildiğinle söylemek. Ve olduğun yerden, bir kadın ve adamdan doğdun sen. Ne şekliyle olursa olsun doğdun. İster boşanmışlar, ister sevgiliyken hamile kalmış adam yok ortada. İster seni camiye bırakmışlar. Hiç kimseden haberi yok. İster demişler ki bu çocuk doğdu ama biz gidiyoruz alıyoruz başımız. Biz özgür bir çiftiz. Kim büyütürse büyütürsün. Dedeler, nideler, komşular, yengeler büyütmüş olsun. Hiç fark etmez. Sen bir anne ve babadan doğdun. Bu dünyaya geliş kapısı olarak Rahman ve Rahim dinamiklerin onlar. Ve sen onlara Rahman, Rahim manasıyla anne baba makamı olarak onların makamlarına evet deyip başını eğip dönüp arkanın yoluna bakmak durumundasın. Bu benim hani geçen haftalarda da söyledik. Anneyi babayı yargılamayalım. Onlara şöyle ve onları sarıp kabuklara sarmalayın falan şeklinde öyle romantik yerler değil. Onların bir gerçekleri var. Bir de bizim durduğumuz pozisyon var. Bizim pozisyonumuz durduğumuz yer merkez yaşama bakmak. Onların pozisyonu bizim arkamızda buraya gelmemizi sağlayan alan olmaları. Ne zaman biz burada yaşama bakmak yerine arkaya dönüyoruz o duygusal sebeplerden, dönüyoruz aldım, alamadım, verdiler, vermediler, şunu yaptılar, bunu yaptılar veya ben onlara yapmak için dönüyorum falan fark etmek. O zaman ben yönümü arkaya dönmüş oluyorum. Yaşam burada akıyor ama. İşte o zaman ben bilinçli olarak, halk etme becerisi olarak kendi yaşamımı diyorum sen dur, ben buraya geri gidiyorum. Demiş oluyorum. Enerjimi buraya yönlendiriyorum. Yaratımımı, enerjimi, halk edişimi, ilmimi hepsini adeta dur emri verip adeta diyorum. Normalde mümkün değil, o yüzden işler karışıyor. Çünkü sürekli buraya çağırıyor bizi. O zaman benim için burada çeşitli sorunlar ortaya çıkıyor. Ve bir şey ne kadar çok ihtiyacın yokken baktıysa diyelim ki yaran var. Yara orada kabuk bağlıyor, ne güzel başlamış. Sen onu besleyeceksin, bakacaksın, pansumanı yapacaksın, yürüyeceksin. Ama sen orada kabuk bağlamaya başlamış yarayı, ne oldu buna deyip iki defa kabuğunu kanatırsan, olmadı yetmedi bu kabuk nereden geldi deyip kabuğun yaranın için elini, parmağını, neşterini neyse sokuşturup durursan o kadar çok tam da kabuk bağlamışsın ne güzel. Sen daha beter onun hani şey yaranın azması diye bir şey var biliyor musunuz? Onu daha çok iltihaplandıracaksın. O yüzden ne olursa olsun aile dediğimiz kavramlar bizim anne babamızın kişisel hikayeleri. O kişisel hikayelerin bize dedik ya geçen haftalarda bir onlar özellik ve bu özellikleri biz bir yere taşıyoruz zaten. Aldım kabul ettim özellikle buraya taşıyorum bilinçli ya da bilinçsizce. O yüzden bizim oralara hani o dediğim yargılamak yanlış makamlarına saygı duymalıyız. Başımızı önümüze eğip hani eyvallah ne yaparlarsa gibi değil. Önümüze eğişimiz o makamla alakalı bizim durduğumuz yeri hatırlamak. Kendi merkezimizi almak ve yaşama güvenle bakabilmek için gerek. Onun dışında yaptığımız her hareket farkında olalım ya da olmamayalım bizim yaşamla ilişkimizi değiştiriyor. Ve ne oluyor? Yaşama döndüğünde ya da dönemediğinde her bir alanın bir esma karşılığı var. ne yapıyorsun? Sen o esma özelliğini açığa çıkaramayan, onun temsil ettiği beynindeki ilgili hücre grubu, ilgili alan, ilgili kodu kullanamayan, o özelliği açamayan, yeri geldi orayı durduran, değil mi? Onların da bir fiziksel gerçeklikleri var. Yemeyle, içmeyle, beslenmeyle bozulan yani orada. Değil mi? Biliyorsunuz bunları. Bir mesela aklıma sarımsak geldi şimdi. Yani orada sarımsağın bir enziminin sağ ve sol lob arasındaki bağlantıyı kesin. Biliyoruz bugün bunu. Bugün herkes biliyor. Yani bilimsel kanıtları, kaynakları var gibi. Yeme içmeyle dahil diyeceğim yani meale. Yaptığım ya da yapmadığım bir şey orada bir yere, hani diyoruz ya, perdeleniyoruz. Bu perde havada değil. Bu perde bizim oradaki gruplar arasındaki bağlantıyı ama zayıflatan ama durduran. Ve kendi içinde onların da bir, nöronların da bir işleyiş var. Oralarda oradaki bağlantıyı çok enteresan bir şekilde kaybetmenizi sağlayan, şimdi orayı çok uzatmayacağım. Bunun gereği ya da gerçeği burada bizim yaptığımız, yapmadığımız, uğraştığımız, yediğimiz, içtiğimiz her şeyle alakalı. Dolayısıyla biz bunu ne zaman ki aile sebebiyle yaşamla bağlantıyı burada kaybediyoruz ya da bölüm bölüm bir yerlerde durduruyoruz, aslında beynindeki bir kuvveyi durduruyorsun. Anlatabildim mi? Ya da tam tersi. Sen beyninle ilgili çeşitli sebeplerden beynin işleyişine verdiğin zararla onun temsil ettiği, bakın bu beyin dedik ki et, beyin var, kaç gramı su, kaç gramı yağ, zaten baktığında et beyin yani 3 gün sonra mezara girecek. Ama onun bir işleyişini sağlayan bir gerçek var. Hani high enerjisiyle arkadan elektriksel diyelim ona şimdi. O elektriksel akışın kurduğu bağlantılar, o nöronların titreşimi ve onların aşağıya indiğinde yönettiği organlar var dedik. İplerle iniyormuş gibi düşünün, meridyenler onlar. Onların yarattığı organlar ve organlardan dışarı çıkan uzantılar da her bir olay, insan ve eşya olarak bölünüyor varlıkta, uçlanıyor. O zaman şimdi bizim dediğim gibi ister dışarıdaki ilişkilerimiz sebebiyle beynimize ve ötesine verdiğimiz, istersek de beynimize çeşitli sebeplerden verdiğimiz sağlıksızlık ve zararla onların uzantılarındaki organlar ve dışarıda varlıkta bölünen eşya, insan, olay bazında verdiğimiz zarar değil. Giriş çıkış aynı. Nihayetinde buradaki bunun eyvah ne olacak dediğimiz yerde burada ikrayı da hatırlayalım. İşte ikra zaten bunu okumamız demek. İkra zaten, anladın mı? Halk ettiklerin üzerinden ve zati kuvvelerin, kudretin dolayısıyla halk ettiklerin üzerinden sistemi okuyor ya. Ama bunu unutmayalım. İşte o zaman benim okumam bozuluyor her şeyden önce. Yani ben okuma ve kuvvelerimi yaşama niyetini burada yaşamak için hani böyle bir deli gibi vaktimi ona harcarken bu tarafta fiziksel gerçeklikte yaptığım bir dengesizlik tam da o okumayı yapmamı sağlayan şu alana aslında kilit vuruyor. Beynime yani arkadaki işlere yani bilincime perde takıyorum. Anlatabildim mi? O yüzden iş bir şeyi merkeze almaksa şimdi ve burada varlık, işte o yüzden diyoruz ya dünya ahiretin tanrısıdır dediğin yer, romantik dünyada yaşayalım da ahireti kazanalım falan gibi değil. Burası dünyadan kasıt madde gerçeklik, şu yataya dair. Madde gerçeklik sonrakinin tarlasıdır gibi düşünürsen, madde gerçeklikte yaptığın bütün kurduğu kurgu, ilişkiler, onun kendi halk edişi olan gerçekliği, projeksiyonu oluşturuyor. Ve sen o oluşanı şu anda oluşturduğunla seyrettiğin zaman tekrar onunla muhatapsın. Tekrar ona baktığın yerdeki ilişkilerle oluşturuyorsun. O zaman benim kendim içinde bulduğum dünyada benim az önce bildiğim ya da bilmediğim yerden ilişkiler sonucu oluşturduğum bir dünya oluyor. Anlatabildim mi? Dolayısıyla burada hep mutlak olan bilinç ama o bilincin kendini maddi düzlemde gösterişi, evirmesi, seyirmesi diyelim buraya. Söz konusuysa benim de kendi hakikatimi olay gözlemlemekse, yönetmekse, halk ediyorum, seyrediyorum diyorsan kendi gerçekliğimi ayağımı buraya basarak yani merkezi buradaki somut gerçeklik üzerinden alarak olması gerekiyor. Ve hiyerarşi işte bunun için korumamız gereken şey, sünnet olan yasalarını konuşacağız zaten ama hani bu sistem yasalarından şu güneş ay meselesiyle konuşalım istedim. Hiyerarşi yani aynı zamanda düzen yasası diye okursunuz belki bir yerlerde. İşte bunun en önemli pozisyonunu korumanı sağlayan, hatırlaman gereken yasa. Çünkü gerçek otomatik işliyor. Yani sen bilirsen daha farklı oluyor. Üçüncüsü de denge yasası ki burada aslında konuşmuştuk denge yasasını hep böyle aralarda. İşte annemiz şunu yaptıysa biz şunu yapamıyoruz. Babamız bunu yapamadıysa biz yapıyoruz gibi böyle çeşitli aralarda örnekler verdik. Anne, baba, ata diye gidelim. Ve bunu bilgi olarak benden önceki bilgi havuzunda olan ve benle ortaya çıkan bilgi dediğimde hep bir iki yüzü var dedik. Gece gündüz gibi hatırlayın madde mana gibi. Zahir batın diyoruz değil mi? Evvel ahir diyoruz değil mi? İkilleri hatırlayın. Bir şeyin bir yüzü ortaya çıktıysa ve o kendi içinde onun bir yüzünün bir çapı, bir frekansı, bir gezegensel sayısı titreşime oraya ulaştığı zaman artık ötekinin doğumu başlar. Bu olumlu ya da olumsuz olarak biz ayırıyoruz. Gece gündüz gibi düşünün bunu. Yani geçen hafta dedik alimden zalim doğar. Evet bu bir gerçek. Alimlik işi diyelim ki 100 puan. O alimlik işinde birkaç nesilde 100 puana ulaşıldıysa nokta bu sefer zalimlik işi ortaya çıkıyor. Anlatabildim mi? Önce bunu böyle anlayalım. Sonra biz kendi içimizde bunu merkeze aldığımızda ikiye böleriz ama önce sistemdeki gerçeklik bu. Gece gündüz gibidir. Bir şeyin iki yüzü vardır. Bu 200 yani bu yataya dönüp gece gündüzden anlayabiliriz. Madde manadan anlayabiliriz. Bu bir şey kendini göstermek için ötekini kendini tam tekamül dediğin şeyde bir kavram var. Bir sıfat var. O sıfat kendini göstermek için ikiye ayrılıyor. İki yüzden gösteriyor. Allah manası Rahman ve Rahim'le açılıyor. Hatırlayın. Değil mi? Allah Rahman Rahim burada. Bu noktası Allah onun ortaya çıkmış sistem ve onu da Rahman Rahim olarak iki yönlü. Rahman potansiyel, Rahim o potansiyel alıp çokluğa çıkaran dediğimizde. Bu aynıyla her şeyde bölünmede iki olarak yola çıkıyor. Varlık adı ikilik üstüne kurulur, dualite üzerine kuruludur dediğimizde bundan bahsediyoruz. O yüzden bunu hani biraz hayali değil de bütün ikillerde anlayalım ve gece gündüz çok örneğimiz olsun. Bugün pazarsa bu pazar hem gecesi hem gündüzü yaşandığı anda tamamlanır ve pazartesiye geçer. Yarısında dondurun pazartesiye geçemezsiniz. Anlatabildim mi? Ama gecesinde ama gündüzünde fark etmez. Bu ikisi birbirine kavuşmak durumunda ki tamamlansın. Burada yine Miraç'ta konuştuk mu hatırlıyorum kavi kavseyin gibi iki ucu, yayın iki ucunun kavuşması gibi. Gece gündüzün kavuşması gibi. Bütün her şey kendini varlıkta o anlamda gösterebilmek için iki yönlü hareket eder. Ve iki yönlü dedim de sağ sol gibi gece gündüz olarak madde ve mana. Dolayısıyla bütün bu denge yasası dediğimizde de aslında bundan bahsederiz. Ve denge yasası tabii ki doğal olarak yukarıdan aşağı akan hiyerarşinin içinde atasal ya da ruhsal kalıp ama aslında bunun ilim. Önce açığa çıkmış morfik alandaki bilgiler ve işlenmiş, deneyimlenmiş alana dönmüş. Şimdi o alandan yeniden bilgi taşıyan diğer bireyler ya da birimler. Bu böyle işlediği gibi şimdi beni merkeze alırsak ben Fatmalı değil de buradaki insan olarak merkeze alırsak senin durduğun yer itibariyle de ikili işliyor. Ve sen önce senden önce olanların hangi alanları seni hangi başlıklar ilgilendiriyorsa yaratılış amacı neyse senin buradaki hedef amaç yaratılışın o zaman ona dair ihtiyacın olan zaten buradan tam bilgi. O bilgi bazıları gecesinde bazıları gündüzünde kodlu orada. Sen yaratılış amacında malzemenle ber esması hatırlayın, bari esması hatırlayın bunları. Onunla zaten doğmuş oluyorsun. Ne dedik? Sen doğduğunda bütünün bilgisini taşırken geliyorsun ama aynı zamanda hamileliğin 4. ayında sana özel program, yani sana özel emir, sana özel kod, sana özel şablon kalıp atılıyor. Bunun içinde senin ne olsun görevin ortaya çiçek olsun mesela. Sen çiçek olacaksın. Lale olacak. Senin emrin lale. Ne sizinki papatya. Senin lale olabilmen için lale tohumu ve onun ihtiyacı olan işte saksısı, toprağı, gübresi vesaire her neyse onlarla zaten gelmek durumundasın. Ama papatyanın olayı seni ilgilendirmiyor. Çünkü sen lale olmaya gel. Sen bir çam ağacının ihtiyacı olan tohumla gelmiyorsun. Sen bir lale olmaya gel en başta. Anlatabildim mi? Tam da bunun gibi yaratılış amacının doğrultusunda aktif olan bir kombinasyonla geliyorsun. Diğerleri pasif olarak duruyor tabii ki potansiyel olarak. Onu inkar etmiyor çünkü her yerde zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla sen doğduğun anda doğal olarak yaratılış amacın gereği o senin paket diyelim bu bilgi paketi. Neye ne lazımsa, neye ihtiyaç varsa aile deneyimine bir bakıyorsun. O lazımlardan bazısı gece, bazısı gündüz hangi o anda sen hamile kaldın ve dördüncü ayın olduysa o anki son kaliteleri itibariyle sende kodlu ortaya çıkıyor. Çıkarıyorsun gece, çıkarıyorsun gündüz. Bilgilerin bir yönü bir yönü. Fark etmiyor. Sonra bunları eşitlemek, sonra bunların üstüne çıkmak gibi. Yaşam bununla zaten yürüyor. Ama ilk önce dediğim gibi denge yasası dediğimde evet bütüne dair ama senin gelip durduğun yerde cebinde bir paketle geldin. Esma kombinasyonu ve bunun tezahürleri dediğin nefs modelleri o yedi yumurtayı hatırlayın. Bunların bilgisiyle geldin. O zaman sen ta ki gece gündüz bunların birbirine kavuşmasını sağlayan hangisi neyde yarımsa önce o yarımları kapatmak sonra onlarla yeni başlangıçlar yapmak üzere bir yolculuk yaşıyorsun. O zaman bunun adı denge yasası ve sen o yüzden bazı şeyleri yapabiliyorsun bazı şeyleri yapamıyorsun ilk başta. Anlatabildim mi? Bazı şeyleri olumsuz dediğin fiillerle ortaya koyuyorsun. Bazı şeyleri muhteşem yetenekler falan dediğin hallerle ortaya koyuyorsun. Çünkü onlar hazır geldi sana. Olumlu da desen, olumsuz da desen. Yetenek de desen, travma da desen. O senin teslim aldığın veri paketi demek. Ve sen o teslim aldığını kendi içinde onların diğer yönüyle buluşturana kadar yaşamak ve ondan sonra onların şimdi ve yeni dediğin, güncel dediğin modelini ortaya koymakla yaşamış oluyorsun. Yani burada bilgi ya da bilinç maddede evriliyor dediğinde sensin onun aracısı. Ve bunu sağlayan şey yani denge yasası. Yani senin o iki ucu birleştirmeni birleştirdikten sonra ham, saf ve yeni modeliyle ortaya çıkmasını sağlayan şey de denge yasası ve bu da otomatik işliyor tabii ki. Ve bunu dersin bilsin işte yok bulutun şu kadar işte hidrojen atomu şöyle olsaydı işte asit yani bunlar evet dersin denge yasası ama böyle sadece havada ve kimyasal gerçeklikte olmuyor. Denge yasası yaşamın bütününde çalışıyor. Anlatabildim mi? Denge yasası senin her an her dakika yaptığın her şey üzerinden sağlanıyor. Senin o şeyi yapman dengenin kendisini oluşturuyor zaten. Sen bazen diyorsun ki ay bir şey yaptım dengeyi bozdun abi. Hayır. Sana göre dengeyi bozdum dediğin şey aile sisteminde dengenin ta kendisi oluyor. O yüzden bir şeyin kendi gerçeğinden okumaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla o da işte yine ikraya gidiyor ama hani bu da diğer yasası denge. Dolayısıyla toparlarsan bunları aile yasası, hiyerarşi yasası, denge yasası önce aile olarak anlayalım fiziksel gerçeklikte ama sonra bulunduğun her alanda işleyen üç ana yasadan bahsediyoruz. Ve bunun içinde zaten detaylarını dersin ki işte anneyle baba verir, çocuk alır, çocuk küçüktür, anne baba büyüktür. Buna bakın, şöyle bakın. Çıkın topluma, devlet büyüktür, halk küçüktür. Gibi. Bunları büyütün. Bunlar hiç egosal bir yer. Bunlar tamamen tek tek. Benim karaciğer hücrem dediğinde karaciğerim büyüktür. Hücre ona göre küçüktür. Hücrem tek başına bir program ortaya koymaz. O karaciğerin kalitesince bir program ortaya koyar. Bütün hücrelerimin durumu da tabii ki karaciğerimin sağlığını belirler. O yüzden bütün sistemler için ister ülkede, ister kıtalarda, ister galaksiler fark etmiyor. Bu yasa küçük olan, anlatabildim mi? Büyüğün üstüne çıkamaz, büyüğü yargılamaz, büyüğü ahkam kesemez dediğimiz yerde bunlar böyle yerler değil. Yani böyle görgüsel, işte kültürel, öyle değil. Tamamen teknik yerlerden işleyen ve aidiyet, hiyerarşi, denge ve düzenin dediğim gibi yasalarının ortaya çıkardığı modeller ve her yere bunu yerleştirebilirsiniz bu güçlüyor. İş yerindesiniz, okuldasınız, hoca öğrenciden büyüktür. Net. Niye? Pozisyon itibariyle. Eder değer değil bu. Anlatabildim mi? O zaman sen bir yerin öğrencisiysen öğrenciliğin hocalığa olan tavrını, rolünü hakkıyla ortaya koymalısın ki oradaki senin için oradaki akar, düzen bozulmasın. Sen bir yerde çalışansan, patronun varsa çalışan patrondan sonra gelir. Neden? Alanın sahibi. Bu onun, diyeceksin ki benim patronum berbat bir insan. Kişisel değil mevzu. Pozisyon olarak bakmak. Pozisyonu büyük olan, küçük olandan üsttedir. Bakın üstündür dediğimde eder değil, üsttedir. Pozisyonu büyük verir, küçük alır. Anlatabildim mi? O küçük de alma kabiliyeti dolayısıyla kendinden sonrakinin büyüğüdür. O da aldığını, işlediğini kendinden sonrakini yol yapar. Anlatabildim mi? Ve doğal olarak böyle akmış olur. O yüzden bütün sistemlere bunu yerleştirin ve bu gezegensel sistemde de böyle. Gezegenlerde haritaları okuduğumuzda göre büyük gezegen, küçük gezegeni baskındır ve yönetir. Anlatabildim mi? Açısal bağlantıda da bunu okuyoruz. Yani sabit yıldızlar gezegenlerden baskındır. Hepsinde bunu okuyoruz. Yani bu çünkü sistemin yasası. Şeyin değil. Yani sadece işte insansal bir olaydan bahsetmiyoruz. Zaten büyük balık küçük balığı yer diyoruz biliyorsunuz. bu da gerçek. Onu da sünnetullah yasasında yine konuşuruz. Büyük beyin küçük beyni programlar diye anlayalım bunu. Büyük balık küçük balığı yer. Büyük beyin küçük beyni programlar. Net. Bu büyük beyin küçük beyni. Beynim de kocaman da büyük. Aferin bana gibi değil. Vücut kuvveti, kudreti baskın olan, vücut kuvveti, kudreti düşük olanı programlar. Ne yapar? Der ki, diyelim ki benimki, işte güvenimkinden gücüm, kuvvetim büyük olsun. O zaman biz Sibel'le otururken ben ondan büyük balık, küçük balığı baskın çıkarım. Ne yaparım ben ona baskın çıkar? Konuşmalarda, halde falan değil. O alanda benim kader planımdan olaylar sahnelenir. Anlatabildim mi? Benim o gün ne göreceğim varsa Sibel bana onu gösterir. Benim o gün annem, babam, atam, dedem nasıl bir olayla muhataplığım varsa astrolojik tesirler, genetik, karma vesaire ne görmem gerekiyorsa kısacası. Sibel benim için onun oyuncusu olur. Anladın mı? Yoksa ben Sibel'i orada büyük balığım yedim, büyük beynim programladım, onu benim işte kurdum, yönettim falan olayı değil. Alan yönetimi olarak. Yani Sibel bana göre şekillenir. O yüzden bu bütün ilişkilerde böyle büyük balık küçük balığı hatırlayın. İlişkilerinizden memnun değilseniz bakın halinize kim kimi programlıyor. O ailede diyorsun ki işte onun annesi yüzünden, benim kayınvalidem yüzünden, komşum yüzünden dedi. Hangi bir ilişki? En çok ilişki sevgili veya karı kocalar için. Şimdi bak bakalım oradaki büyük balık kim? Büyük baskın olan enerji ağı kimin? Ve o zaman orada kayınvalide diyorsa, kendi kocam da diyorsan, çocuğum da diyorsun. Belki senin kader planını sana sahnelemek için senin için o pozisyona giriyor. Diyorsun ki benim kocam bana böyle davranıyor. Dışarıda komşuya böyle davranmıyor. Arkadaşıyla şöyle oluyor da bana böyle oluyor. Şimdi bak senin için role giriyor orada. Senin için bir hizmet yapıyor orada. Anlatabildim mi? Çünkü belki de senin orada büyük balık sensin. Programlıyorsun. Alanı programlamaktan bahsediyoruz. Hani bu örneklerden anlayacağımız bu. Dolayısıyla buradaki pozisyonel büyüklüğü hem fiziksel gerçeklikteki herhangi bir pozisyon hem de enerjik baskınlık olarak alın. Kimin pozisyonu büyükse o diğerinden üsttedir. Ve diğerini yöneten, diğerine verendir. O altta olan da alıp da onu büyütendir, gösterendir, sahneyi açandır. Neden? Hemen bir arkaya bak. Çünkü büyük pozisyon Rahman'dır. O Rahman'dan geleni alıp Rahim olarak çarşaf çarşaf olaya, tezahüre, renge dönüştüren Rahim'dir. Yani Rahman eril olan, büyük baskın olan her zaman erildir. Başlatır, yönetir, irade eder. Dişil olan yani baskın olmayan tarafta o ne başlatıyorsa, ne lazımsa onu güzel böyle sahneye koyar. Anlatabildim mi bunu? Dolayısıyla bu yaşamın her anında işler. Bunun yaşla alakası o anlamda yoktur. Pozisyonel bir durumdur. Ama aile sırası diyorsan evet orada abilik, ablalık, yaşlar işte orada var. Anlatabildim mi? Yoksa eşitler arasında, arkadaşlar arasında falan baktığında sen benden bir yaş büyüksün, önce geldin sonra geldin gibi değil. Burada hani pozisyonlarınız ne? Pozisyonlarınızı iyi tanımanız önemli tabii bunları hani daha derinde. Size özel nasıl gelişiyor olduğunu anlamak için. Ve bu yine bize nereden geliyor burası ya da nereden geliyor derken yine dedik ki buradaki zaten Şems suresinde güneşe, aya, onu takip ettiğinde aya dedik. Aynı zamanda da burada onu açığa çıkartan gündüze, onu örtüp taplayan geceye. Şimdi burada güneşi takip eden aya dönersek, bilinci takip eden buradaki ay yani alan ya da zaten Kur'an ve Hazreti Muhammed dedik ya da bir baba ve anne dedik ve onu takip eden yani oradaki ay, erili takip eden dişi. Ne dedik az önce? Büyük beyin, küçük beyin diyorsan baskın ya da olmayan anlamında. Eril olan güneştir. Yani oradaki bilinci açığa çıkaran. O yüzden büyük balık, küçük balığı yer. Dediğinde bu şey gibi para piyasaları ya da işte savaşlarla alakalı değil. Baskın bir şekilde büyük olan güneş pozisyonuna geçiyor temsili olarak. Diyor ki buranın bilinci benim, buranın otoritesi benim. Çünkü güneş bunu temsil eder. Ve burada okunacak Kur'an benim der mesela. Kur'an neydi? Ortada olan ayetlerin ana havuzuydu. O zaman sen bir pozisyonda büyük kalırsan oranın güneşi sensin. İster de ki bilincim, ister de ki egoyum, ister de ki buranın eril olan gücüm ne dersen de. Ve seni takip eden de diğer pozisyonda olan ve senden alıp yayan ay pozisyondadır. Yani dişil pozisyondadır. O yüzden bunun cinsiyeti de yoktur. Yani iki tane kız arkadaş olsun, birlikte yaşıyor olsunlar burada, tamam mı? Yine bu hiyerarşi girer devreye. Orada hani ilişkisel karı koca dedik ya mesela, yani illa evlilik ikilisi olarak bakmayın. Kardeşlik ikilisi olarak, pozisyon iş arkadaşlığı olarak her türlü ikili de güneşi takip eden ay vardır. Ve bundan doğan biçimde ortaya çıkan bir gündüz ve onu kapsayan bir gece vardır. Ortaya çıkan gündüz o güneşi takip eden ayı ortaya doğurduğu şeylerin görünüre çıkmasıdır. Onu örtüp kaplayan gece de daha ortaya çıkacak neler var dediğimiz mana boyutudur. Anlatabildim mi? Ve burada görünür tezahürlerin adı da nes dediğimiz modellemelerdir diyebiliriz. Şimdi buraya kadar açık oldu mu diyeceğim. Bir de biraz soru var. Onları hemen bu aşamada alıp sonra nefse doğru gitmiş olacağım. Dolayısıyla Şems suresinde konuştuğumuz şey, şimdi burada nefs dediğimizde, arzı ve onu yayana dediğimizde, nefse ve onu düzenleyene, sonra da onu hem fücurunu hem de takvasını ilham edene dediğimizde, zaten biz şimdi nefsi konuştuğumuzda bu nefs nasıl işliyor? Hani genel özetini verdik ya, şablon dedik, bir tezahürler biçimi ve her birinin kendine has bir katı var. Yani sen bir fiili söylüyorsan o fiil bazen küçük modellemeyle geliyor. Yani ne yapıyorsun? Alt seviyeden ortaya koyuyorsun o. Ama o onun eksikliği, fazlalığı gibi altlık değil. Nefs mertebesi itibariyle henüz yola yeni çıkmış manalar, yeni çıkmış tezahürler olduğu için, bir bebek manaları olduğu için sonra o kendi içinde büyüyecek, katlarını çıkacaktır şablon olarak. Şimdi biraz ondan konuşacağız. Dolayısıyla nefs iyidir, kötüdür değil. Nefsi öldürmek diye bir şey yoktur. Şimdi bu güneşle ayın ilişkisine bakın. Güneşle ay diyoruz ki büyük beyin, küçük beyni programladı. Ortaya işler ve sahneler çıktı. Şimdi bu sahneleri yok mu edeceğiz? Hayır. O sahnelerden doğan duygu, düşünce, davranışı inkar mı edeceğiz? Hayır. Dolayısıyla nefsi yok edemezsin. Nefsi inkar edemezsin. Nefsi ancak orada görüp, ona göre bakıp, onu tezkiye dediğimiz, onun kendi yolunda en üst kalitede kendini göstermesi için çeşitli düzenlemeler yaparsın. Bu da dediğim gibi olan şeyi en özetle hakkıyla yapmaya ve hep daha ötesine doğru taşımaya niyet etmekle başlıyor. Ve konuşacağız dediğim gibi sorulardan sonra. Evet, şimdi Gözde demiş ki aileden biri öldüğünde de bu böyle mi olur? Her zaman böyle olur. Sistem boşluk kabul etmez. İster ölerek, ister dışlanarak, ister küserek. O anda fiziksel olarak bir tezahür ortadan kalktığında o fiziksellik temsil eden bir başka resim mutlaka oluşur. Tam da anne demiş ki çocuk ebeveynine kendi rızası dışında ebeveynin sırayla bakarsa da onun ebeveynin önüne girdiği için sistem bile bozulmaz mı? Kendi rızası dışında yani annen baban zorla kendisine baktırıyor noktasında ise yani bir kere neden rıza olmadığı noktasında bir düşünmek daha önde gelir bence sende. Yani yani ben kızıma ısrarla bana bak diyeceğim. Kızımın gönlünün rızası olma. Doğru mu anlıyorum? Kızımın gönlünün rızası yok ama ben duyuyor musun Hande?
Duyuyorum,
Doğru
duyuyorum. Yani ben o öfkenin gerçekte gönülden bakmama hallerinde, hani dediniz ya işte kızmaya başlıyor babaya, anneye, hani bakarken kız
öyle.
çocuğu gibi davranıyor, azarlıyor, mazarlıyor. Aslında
Evet.
orada bir belki de gönülden bir evet yok. Yani
Evet.
bakmak istemiyor aslında.
Ha tamam sen başkadır. Ben başka anladım. Ama
Bakmak
doğru anladım.
istemediği
Yani
zaman
çocuk
da
bakmak
ebeveyn gibi davranıyor yani
tabii
aslında.
ki. Çocuk bakmak istemiyor. Anne baba zorla baktırıyor. İşte
Evet.
burada başka bir orada kişiye özel artık bakılıyor. Çünkü benim yapmak istemediğim bir şekilde bana yaptıramıyor olur. Yani gerçekten bakmak istememek zaten tezahür etmez. Orada başka bir şey var. Aslında bir şey daha vardır. Yani istersen dediğin gibi olsun. İstemiyorum ama zorla baktırıyorlar. Şimdi nasıl zorla baktıracak? Şimdi ben gelip sana bak. Annem baban da olsa. Ben gelip kendimi sana zorla baktıramam. Ki o gün oraya gitmezsin. Bitmiştir. Kapını kapatırsın. Bitmiştir. Çünkü burada zorla baktırıyor dediğin bir başka şey vardır. O zorluğun içinde bulunmasına
Ya
sebep.
hayır diyemiyor işte anneye babaya.
Tamam. İşte orada başka bir şeyler daha var yani. Zaten hayır diyelim ya da demeyelim dışında tabii bunun dediğim gibi orada kişiye özel aslında bir sürü hikayesi vardır ama zaten dediğim gibi orada bir sürü öfke de çıkar, kavga gürültüsü de çıkabilir. Ama burada dediğim gibi kişiye özel anlamak lazım. Ve gönülden ya da değil ya. Gönül değil burada aradığımız. Gönülden olunca katmerlisi olur o başka bir şey de. Burada hiyerarşiyi korumak noktasında. Tamam mı? Sana düşen bir şeyde pozisyon olarak ya, yoksa hepimiz yani yeri geldi annen baban seni görmüyor, tanımıyor, küsüyor. Sen istesen de onlara ulaşamıyorsun ya. Şimdi nasıl yani? O kişi nasıl bakacak annesine? Bu herkes mutlak suretle annesi babasına gitsin baksın gibi değil yani. Anlatabildim mi? Buradaki hiyerarşiyi koruyup, pozisyonu koruyup ihtiyaçları dediğim gibi olduğunda orada mevcut olmak. İhtiyaçları olduğunda zorla bakmak da değil. Tamam mı? Seni istemiyorlar, bakma diyorlar belki. O değil. Mevzu hani illa herkes baksın noktasında ilerlemiyor. Belki anlatamadım onu ama hani burada çok dediğim gibi aile özelliği anlaşılır. Evet, Gizem demiş ki peki hocam anne çocuğu, annesi, eşi vesaire çocuk konusunda farklı bir konuma koymaya çalışıyorsa, çocuk bunu artık kabul etmiyorsa ve bundan kaynaklı sorunlar doğuyorsa bu durum zamanla geçiyor mu? Çocuk doğru. Çocuk doğru konu. Valla bir şey söyleyeyim. Burada kader planını unutmayalım. Bak. Annen, baban sana yaralı bir anne baba olabilir. Herkesin ailesinden kendi annesi babası olması bir şey değiştirmiyor. İki, üç göbek arasında bir yerde anne çocuk baba çocuk ilişkisinde bir açlık olsun çeşitli sebeplerden. O üçüncü göbekte de ortaya çıkar ve sen onu işte alim zalim hikayesi dolayısıyla sen onu ortaya çıkartıp onunla muhatap olan olursun. O yüzden herkeste olur böyle bir boşluk açlık varsa böyle bir pozisyonda kalabilirsin. Net. Yani ve burada kaldığın zaman şunu unutmayacağız. Yani annem babam benim gelip de bana anneleriymiş gibi davranıyor olabilirler. Anlatabildim mi? Her şeyi benden beklemek, bana sormak, bana danışmak. Bazen şöyle oluyor. Yani annemiz babamız okula gitmemiş olabiliyor. Kendince diyor ki çocuklar bizden daha ileride okula gitse de daha güncel, daha ileride deyip bir fikir istişaresi olabiliyor ya. Bazen bu istişareden akıl danışılan merciye çıkıyor ya. Çocuğa akıl danışılıyor falan. Bu da dahil bu dediğime. Olabilir bu. Doğru mudur? Hayır. Burada çocuk pozisyonunu koruyacak. Ve çocuk pozisyonunu korumasına rağmen o anne babanın açlığı gitmedi ki. Ne yapıyor? Hala açlar. Onların o duygusal açlığı, zihinsel açlık olabilir. Ama çocuk koruduğu zaman sahne değişir mi dediğinde anne babanın hali değişmeyebilir. Anladın mı? Bunu kabul edelim. Değişmeyebilir. Biz pozisyonumuzu korumakla mükellefiz. Yani annen ısrarla hala sana annesine danışır gibi şunu mu yiyeyim, bunu mu giyeyim, babamla şöyle mi diyeyim, ben söylemiyorum sen söylesene babana şunu falan, böyle bir ilişkiler var, anlatabildim mi? Buraya giriyor olabilir. Sen sonuna kadar pozisyonunu korumak ve annene de bunu hatırlatmak. Anne, ben çocuğum, o sizin ilişkiniz demek durumunda olan kişi oluyorsun. Yoksa sahne değişmeyebiliyor. Onların da bir kader planı var. Onların da bir karmik dediğin tamamlamak durumunda oldukları bir bilgi havuzu var. Evet, Ayfer demiş ki annemin benden önce ölen çocukları olmuş. Yaşayan 6 kardeşiz. Ben yaşayan 5. çocuğum desem olur mu? Yani benden önce ölen çocuklar olmuş, yaşayan 6 kardeşiz. Yaşayan dersen olur. Yaşayan 5. çocuğum. Evet, bu yaşayana eklersen aynen olur. Genelde mesela bunu hem söylüyorum hem de neden bu bilgiyi vermek zorunda kalırsınız diye bir an düşündüm Ayda. Yani mesela bunları genelde ancak bir çalışmada falan lazım olan bilgiler ya. Normalde durup durup merhaba ben 3. çocuk Fatma falan öyle değil.
O garip geldi biraz.
Ya sen sorunca şey oldu yani, bunu nerede kullanırım? Genelde çalışmalarda bir ihtiyaçtı tabii, terapilerde falan lazım oluyor ama. Evet. Evet, Gizem demiş ki niyet, ibadetler, esma çalışmaları, beslenme, yaşam tarzı, aile izniyle, psikoterapi, anda olma hali, bütün bunlara rağmen yine de yavaş ilerliyor ise hakikatine yolculuk. Bunda da vardır bir sistemin bildiği şeklinde bir kabulde mi olmak gerekir? Yoksa bütün bu çalışmaların neresinde eksiklik yapıyorum diye mi bakmalı? Bazılarının çok daha fazla efor harcaması gerekiyor. Şimdi bak, burada demek ki bir şeyin var, bir fikrin var, zihinsel bir fikrin var. Yavaş ilerliyor hakikate yolculuk. Yani bu otobüs yavaş gidiyor. Kilometrede birisi 150 giderken 40'ta gidiyor gibi bir fikrin var demek güzel. Ama öyle işlemiyor. O yüzden normalde soru düşüyor. Yani neye göre, kime göre yavaş? Anlatabildim mi?
Burada bir şey söyleyebilir miyim?
Tabii tabii.
Yani bunun yansımalarını hayatımda gördüğüm için yavaşlıyorum. Yoksa yani mesela şey örneği vermiştiniz ya, işte maddede bir şey ortaya koyamamak, işte malzemeleriyle maddi dünyada bir şey oluşturamamak, var olamamak, hayal dünyasında oradan oraya sürüklenmek vesaire vesaire. Sanki bunlar hiç kendine bakmayan, kendiyle hiç çalışmayan insanların, ya bu da bir yargı tabii de, sadece anlamaya çalıştığım için soruyorum. Evet. Yaşayabileceği şeyler gibi. Ama ben kendime dönüp baktığımda gerekeni elimden geldiğince yapıyorken hala bunları bu kadar yoğun yaşıyor olabilmek, bu noktada ya bir şeyde hata mı yapıyorum ya da
evet,
bu böyledir zaten, bu ya benim yani mi demeliyim?
Aynen, ölçümde hata yapıyorsun, böyle ölçülmüyor. Şu kadar yaparsan bu kadar maddede tezahürü olur gibi bir ölçüm yok. Tamam mı? O Hı-hı. zaman şey gibi, birileri bunu yaşıyorsa kendi hakikatiyle manasını ilgilenmiyor olmalı. O öyle bir ölçüm yok. Böyle bir kıyas yok zaten. Yani anlatabildim mi? Şu anda kıyas mekanizması çalıştığı için sistem sana bu kıyasın yanlış olduğunu göstermekle ilgili alarm veriyor olabilir. O yüzden de zaten normalde bir rast gidiyor dediğin şeyin bile durabilir bazen. Buradaki bu beklentinin kıyası ve bunun madde mane böyle işlemediğini bir gözlem.
Hı hı.
Anlatabildim mi? Burada bir ölçümsel, çünkü öyle işlemiyor. Yani buna başka verecek hiçbir cevabı yok, öyle işlemiyor. Çünkü burada o zaman bir sürü alt psikolojiye girmemiz lazım. Yani o zaman sen şimdi burada böyle bir kıyas ve böyle bir işlem bilgin varsa, o zaman bu tarafta yaptığın her şeyle ilgili bir karşılık bekliyor oluyorsun. Bak, aklınla beklemiyorsun, net. Onu sorsan gönlünün aklında beklemezsin. Ama dilin bunu söylerken altında bu olur. Ve bunu bir yerlerde bir kaydı vardır, bir tohum vardır, bu senin bilmediğin bir yerdendir de. Anlatabildim mi? Ama o zaman da sistem sana hayır hayır öyle değil demek için sana der ki öyle değil, istediğin kadar yap, vermiyorsa vermiyor, olmuyorsa olmuyor, gösterir falan. Böyle bir altta ağda bir karışıklık vardır. İstersen bu da bir baksa.
Tamam, teşekkür ederim.
Rica ederim. Evet. Sela demiş ki, kardeş yaşamın getirdiği akışta önce evlenip çocuk iş sahibi olup abi gibi davranmaya başlamışsa, bunu fark edince kendi pozisyonumuzu tekrar almak için ne yapmak lazımdır? Hiç, sadece şu, ben ablayım, sen kardeşsin, işine bak demek lazım. Tek gerçek bu. Dille. Tamam mı? Dille. Tek gerçek. Bazen keskin cümleler ama evet, dille. Çünkü olay şey yapmıyor. Canım bak, aslında sen işte kardeşsin, ben ablayım, biliyor musun, sistem böyle işliyor falan. Öyle değil. Bazen sert bir böyle balyozla ortaya koymamız gerekiyor. Olabiliyor. Çünkü bazı bilinçler için gerçekten böyle ne oluyoruz olabiliyor. Bazen bir şey fark etmiyor ama özeti o. Abla benim, işine bak. Bu kadar. Yani hiç başka şey gibi. Pozisyonda o evlenip çocuk sahibi olmak falan aile sisteminde biraz daha alanını genişletmiş falan. Belki ona öyle hissettiriyor olabilir. Kendince bir aile kurdu. Bir sürü altyazı var. Yani diyor ki mesela ben ailemi kurdum, kardeşim hala yalnız, ablam hala yalnız. Burada anladın mı? Kendini bütünlük içinde hissedince diğerinin yalnız olduğu fikrine katılıyoruz. Yine bir kıyas girmiş oluyor. Olabiliyor. Bunu büyüğümüz de yapar, küçüğümüz de yapar. Kim ki bu bilgileri biliyor? Pozisyonunu korumak zorunda olan odur. Çünkü bildiklerimizden sorumluyuz. Onu da sözle direkt söyleyebiliriz. Evet. Oldu mu? Seda, bu sana oldu mu? Hiç Esma'ya falan gerek yok. Fırça. Tamam. Bunun esması fırça. Bir dakika diyeceksin.
Tamam.
Bunun esması fırça esması.
Evet,
gerçi. Baktığında fırça olmuyor. Azıcık böyle bir gaza basacaksın. Abla evet. Benim. Beni düşünüyorsun, teşekkür ederim. Ama abla benim, ben senden büyüğüm. Kendim için doğru olanı bilirim.
Şeklinde. Yani evet, bazen böyle işte sevgi biraz fazla kaçınca o fırçayı karşı taraftan ben yemiş oluyorum gibi oluyor da. Hani böyle o yüzden denge kaçınca bir anda bunun farkına evet. Vardım. Yani bu derste çok teşekkür ederim.
Rica ederim. Fırça esması da var yani. Esmalara bakarsınız hangisi olduğunu da bulursunuz.
Eyvallah hocam.
Evet, güzel. Evet. Güneş'in ne demiş? Kendi pozisyonumuzdan büyük balık, küçük balık, bağımsız olarak etrafımızda olan her şey ve herkese bu bana ne demek istiyor, benim serindeki anlamı nedir diye bakmak bir seçim kararı değil mi? Ya da bu şekilde bakınca büyük balık mı? Hayır. Bu gözlemci. Yani bu benim dediğimden farklı bir şey bu aslında. Pozisyonun büyük ya da küçük fark etmez, sen mevcutsun ve gözlem yapıyorsun demek. O zaman orada büyük küçük düşüyor zaten güneşin. O yüzden evet diyorum seçim. Ve bakınca büyük balık mı oluyoruz? Vallahi iç gözün büyük olabiliyorsun ama iç gözün büyüklüğüyle bedenin pozisyonunu küçük. Bak iç gözün büyük de hala birinin evladı, hala birinin kardeşi, birinin karısı, birinin kocası falan oluyoruz ya. Yine rol roldür deyip şey gibi oluyor. Rolün aklını veriyorsun yani iç gözün aynen orada. O okuma değiştiriyor sadece. Pozisyonun yerini değiştirmiyor. Okumanı değiştiriyor. Evet Meral demiş ki ben annemle kardeşimle çok az görüşüyorum. Benim için yeterli oluyor. Bu hiyerarşik o zaman bir durum mudur? Hayır. Burada sayı, miktar, vıcık vıcık olmak, uzak olmak, yakın olmak değil. Yer pozisyonu koruyup sağlıklı ilişkiler içinde olmak. Makamsal anlamda da anlatabildim mi? Selam sabah verebiliyor musunuz birbirinize? 10 sene mi görüşmüyorsunuz? Ama selam sabah konuşuyor. Yani anlatabildim mi? Burada bağlantıda olmak. Makamsal veya enerjik ya da dille bağlantıda olmak. Yoksa öyle ki şimdi görüşülüyor falan da telefonlar var şeyler. Yani insanlar yani köyünden, memleketten çıkıp daha işte bilmem hangi ülkeye yerleşip işte 2-3 senede bir ancak geliyorlardı birbirlerini görmek gibi. Hani bu şey gibi hani o zaman her şey alak bulak olmalıydı değil mi? Bu örneklere bakınca ama hep bir bağlantı ve makam durumu korumamız gereken. Evet. Ebru demiş ki hocam her şeyi kabulden geçiyor sanırım. Gözlemleri ki yardım istemek olabiliyor mu? Bilmiyorsak ne yapacağımızı çok karıştı kafam. Ah. Nasıl karıştırdım diyeceğim Ebru. Kabul ve gözleme evet her şey oradan geçiyor. Yardım istemek olabiliyor mu? Kardeşinden yardım istemek. O onlar çok iyi. Bu şey gibi eyvah her şeyi kendim yapacağım. Kardeşimden yardım alamayacağım durumu değil. Bakın yardım istemek başka bir şey. Ona mesela diyelim ki kardeş söz konusu tamam mı? Yardım istiyorum. Yok senin yardım istemek sen büyüğünden isteyebilirsin zaten. Küçüğünden de isteyebilirsin. Buradaki soruyu biraz daha açalım bence. Yani bir anne babaysam çocuğumdan yardım isteyebiliyorum. Çocuksam anne babamdan istiyorum. Bu yardım ya da yardımsızlık durumu değil burası. Bunu 1, 2, 3, 5 görev ve rol edinip birilerinin annesi babası ya da büyüğü gibi davranmak ya da büyük olmama rağmen yaşça, pozisyonca onun küçüğüymüş gibi sürekli kendimi ona taşıtmamdan bahsediyorum. Anlatabildim mi buradaki durumu? Yoksa doğal alışverişte istişare, fikir alışverişi, yardım alışverişi, destek bunları kastetmiyorum. Yani burada aşırıya kaçarak sanki ben kızımın annesi değil, kızımı sürekli mızmızlanan taraf ben olup kızımı annem pozisyonuna sokup sürekli beni tolere etmesini beklemem. Anlatabildim mi? Sürekli benim ruh halimi anlamasını beklemem. Ondan sürekli benim işimi yapmasını beklemem gibi. Hani burada anlatabildim mi? Yani burada anne olarak olan pozisyonu unutup her şeyi mealen ona taşıtma gibi düşündüğümüzde işte bu aşırılıktır, işte bu rol kaybıdır. Anlatabildim mi? Ya da kızımın, ben annesiyim, tabii ki hastalanmak bana ilacımı da vermiştir. İyi miyim, değil miyim, gece kalk ateşime de bakmıştır. Böyle baktığımızda benim de kızım 22 yaşında biliyorsunuz, küçük çocuk değil. Dolayısıyla hani bunlar evet ama sabah kalkıp atıyorum, benim kahvaltım hazır, kıyafetlerim hazır, sanki çocuğu da okula gönderen anne misali bana davranıyor olsa, gün içinde beni yemeğini yedin mi anne, bak öğlen geçti, çayını içtin mi misal dese, ya da akşam gidip de ay anneme bir şey mi oldu gibi, hani bu böyle evhamlı bir anne modeli gibi, evladım olmak dışında, ihtiyacım olduğunda bana destek atmak dışında, bu böyle bir anne modeli olmaya başladığında rol kaybıdır, pozisyon kaybıdır. Anlatabildim mi? Yoksa aynı evin içinde veya olmasa da tabii ki birbirimize insani olarak herkes zaten önce birbirine destek olmak durumunda. Anlatabildim mi bunu bilmiyorum ama Ebru, senden alayım bunun geri bildirimini. Yani olay taşıtmak diyelim, çok düz şeyle, karşılığıyla. Burada belki o daha anlaşılır olur. Evet, Ece demiş ki bu zamana kadar koruyamadığımız hiyerarşilerin sonuçlarını döngü halinde yaşamayı denemiyorsak somut olarak da işin içinden nasıl çıkarız? Somut işte tam da bu. Bildin, hatırladın, yerinde kal. Kim ne derse desin, küçüksen küçüklüğünü koru, büyüksen büyüklüğünü yap. Tam olay bundan ibaret. Evet, Gönül de demiş ki çocukluğumdan beri öğretmenlerim bile derdini bana anlatır. Bu sistemde onların büyüğü gibi davranmış oluyorum ve haliyle ağırlığını yaşıyorum. Net. Oldururuz diye de süslüyorlar. Bu durumda ne yapmak gerekiyor? Yapı itibariyle dert dinleyen, ablalık yapan biri. Merkeze geri çekilmek oldukça zor hale edilmek için en pratik yol nedir? Tövbe gibi bir çalışma. Valla şimdi burada da ekstra bir dozu olabiliyor. Şimdi bir bunu pozisyon kaybı oluyor ama bir de senin gibi genele yayılan konu, komşu, hoca, herkes gelirse o bir şeyini anlatıyorsa burada bir enerji alanıyla alakalı bir durum vardır. Bu da kişi özel. Şimdi buna da bakın. Yani her önüne gelen bir güzel abla muhabbeti vardı biliyor musunuz? Böyle benim yaş arkadaşlarım bilir muhtemelen. Yaştaşlarım bir. Güzin abla köşesi vardı. Herkes yazardı. Hocamla kavga ettim. Ne yapacağım? Güzin abla diyor. Yemeği yaptım. Ne yapacağım? Güzin abla falan. O da yazardı gazetede. İşte şunu yap. Bunu de. Şöyle diye. Böyle işte böyle bir şey vardı. Dert kişisi vardı. Eğer yaşın kaç olursa olsun seni güzin abla gibi bil ya da bilme her zaman bu pozisyonda kalıyorsa, şimdi gözle görmüyoruz ya, beyinle görüyoruz biz, tamam mı? Aslında beyin okuyor, barkod okuyor gibi. Seni öyle okuyorlardır. Senin bir enerji alanında bunu ilan eden bir taraf vardır. Yani bu senin yaratılış amacınla, yaşam misyonuna alakalı olabilir. Her yerden böyle oluyorsa. Şimdi annen yapıyordur, yarası vardır. Baban yapıyordur, derdi vardır. Beklensen bir şey olur da bu büyük alana yayıldığında, yani evinden çıktın, kardeşinden falan ayrı, hop dışarı çıktı, hocaların, patronların, arkadaşların, bakkal amca, manav amca sana yapıyorsa, burada bir başka işleyiş var. O da senin enerji alanınla ilgili beyinleri okuyor. Diyor ki burada bir psikolog var. Mesela burada bir terapist var. Bir şey görüyor. Senin yolun belki bir yaş itibariyle atıyorum, İşte 18 yaşında daha okula gideceksin de psikoloji seçtin, seçmedin. Senin daha yolun kendi gerçeğini bulmamış, onu bir makamda, bir meslekte yapıyor olmadığı zamanda bile beyinler bunu okuyor olabilir. Bulunca rahat oluyor. Böyle bir şey olabilir. Bu herkes için geçerli mi? Ne diyorum? Evin dışına da taşan. Böyle bir durum varsa buna bakmak lazım. Gönül, ama sen şu anda kaç yaşındasın ben bilmiyorum. Yani belki de artık bunu iş olarak yapıyor olabilirsin. Eğer bu senin işinse hiç başka bir şeye gerek yok. Eğer işin değilse ve hala bu devam ediyorsa tövbeyi falan boş ver. Bu bir özellik demek. Anlatabildim mi? Ve insanlar bu özelliğini okuyorlar, beyinleri. Ve sen bu özelliğinle ne yapabilirsin, bunu araştır bence. Evet. Anne de demiş ki ben abla olunca küçük kardeşime durduk yere tavsiye ders verme halinde doğmaz. Fikrim sorulmadıkça küçük kardeşimin işine de karışmam. Karışırsam tepki alırım yetişkin olduğu için. Yetiştiğinde evet. yetişkin olduğumuzda aynen abla abi pozisyonu gücünü kullanmak doğru olmaz. Evet. Ama yani yetişkin olmadığı yerde ablalar ve abiler de küçüklere gözetmen oluyor. Anlatabildim mi? Yetişkin olma. Sen şimdi yetişkinliği de boş ver. Sen 18 yaşındasın. Kardeşim var 5 yaşında. Gözetmensin orada. Ama evet iki taraf
yetişkin de, için söylüyorum. Durduk evet. Yere milletin işine karışmaca başlıyor ya. İnsanlarda bu çok oluyor. O yüzden söyledim. Yani gücünü pozisyonunu kullanıyor.
Evet. Aynen. Valla onlar var ya haftalarca konuşsak bitmez. Çünkü bu coğrafi konumun gerektirdiği bir plan var ve o planın yaşanmış halleri inanılmaz zaten yani nasıl da her şeyi allaklık ettiğimizle alakalı. O yüzden o konuş bitmez yani o kültürel tanımlamalar tabii ki nefs mertebelerinin işi. Ama aslı özeti yetişkin olduğu zaman herkesin tek kelime işine bak diyor olmak dille halle bizim pozisyonumuzu korur. Evet. Ne diyor Nuray? Şems suresini işlediğimizden beri o kadar etkilendim ki aklımdan geçen, ağzımdan çıkan her şey için temkinliyim. Bu biraz da beni fazla içe dönük ve suskun yaptı. Doğru mudur bu? Geçer mi? Şimdi geçer de desem yalan, geçmez de desem yalan. Senin bu süreyle aşkına bağlı. Bu sürenin senin içinde yarattığı hücrelerine yerleşme hızına bağlı diyeceğim. Bununla kal Nuray, tadını çıkar. Vallahi tadını çıkar. Telaş mı ettirdi acaba bu zihin seni böyle içe dönük? Eyvah ya böyle kalırsam diye.
Yok hocam. Güldüm. İçe dönük. Yani böyle hani bir şey söyleyemez oldum. Hiçbir
öyle mi? Bulundum.
Her şey böyle kalbimden. Öyle başıma eğdim kaldım. Ya çok değişik bir hal oldu.
Şifa olsun. Merak etme bu sarkar gibi diyelim ki daha önce senin için demiyorum. Değil mi? Daha önce dikkatimizi çekmeyen şeyler oluyor. Dikkatsiz davranıyoruz. Bir şey oldu. Hop biz duruyoruz, sallanıyoruz ya. Bazen bu uçtan bu uca atabiliyorum. Atıyorum çok konuşuyordum, hiç konuşmuyorum. Çok doğru yapıyordum. Artık bir an durdum ne doğru ne yanlış biliyorum. Hep bir karşı köşe. Sarkat gibi önce bir gider gelir sonra dengeyi bulur. Merak etme.
Teşekkür ederim. Sağ olun.
Rica ederim. Evet Ebru ne demiş? Siz karıştırmadınız hocam. Benle ilgili şimdi daha iyi anladım. Süper. Anlaştıysak süper olmuş. Müşah demiş ki bizim adetlerimizde büyük kardeşi bırakıp evlenmiş falan çok ayıptı. Evet. Aynen. Ya da oturma düzeninde büyüğün yeri, küçüğün yeri gibi şeyler vardı. Hep saçma gelirdi. Bunları şimdi anlıyorum. Valla büyük yeri, küçük yeri hoşmuş yani. Bizde yoktu da o. Kim kaparsa. Bizde kim nereyi kaparsa durum. diye hani iş masaydı sandalyesi ona. Ama evet güzelmiş. Ama evet bu adetler bakın adetlerle yaşanmaz ama bir şey var. Yani beden gibi baktığında coğrafi konuma ne diyoruz? Topraklarına ait bitkiyle, meyveyle, sebzeyle beslenmekle başka toprağa ait olan arasında bedeninle bağlantı kurma hızı ve gücü farkı var. Yani o besin işte X ülkenin besini sana yaramaz demek değil o. Ama o senin hani burada bütünlüğünün alışkın olduğu bir bilgi değil ya, o bilgi gelecek. Önce senin bir sindirimin sistem, fiziksel olarak ona uyumlanacak. İlkinde artı eksi fark edilir, illa berbat bir midide haline gelecek demek değil ama bir uyum süreci yaşayacaksın. Ondan sonra ikinci de üçüncü de onunla bağlantıyı kurmuş olacaksın. Yani yeni tanışıklık orası. O yüzden bunu şimdi adetlerle yaşamıyoruz ama bunların da böyle bir aracı hizmeti de yok değil açıkçası. Kültürel formları. Çünkü senin genetik hafızan o tezahürler üzerinden kurulur. Anlatabildim mi? Onları mutlak saymıyoruz, onlara yapışmıyoruz ama onlardan doğuyor bilinç. Her şeyden önce. Onları ayıklamakla tabii uğraşıyoruz o daire ama işte bazen böyle nokta atışı gerçekten çok gözlemleyin bakın neler yani şey hem ayıklayacaksınız sisteme dair bilginiz olduğunda hem de bazıları ne kadar aslında kıymetli tanımlar olduğunu ki o zaman da zaten bunları ayıkladığınızda görüyorsunuz. Bir şeyler kadim bilgilerden gelmiş, bir şeyler sonradan oluşturulmuş. Bunları gözlemliyorsunuz. Evet, Zeynep demiş ki, neden arkadaşımız kardeşten daha yakın olur? Neden kardeş kıskançlığı olur? Vallahi kardeş sayısına göre, sırasına göre, aileye göre evet böyle bir şey olabiliyor. Diyeceğim. Arkadaşın kardeşten daha yakın olur. Bu belki şey gibi genel bakıyor olabilirsin ama herkeste böyle bir kural yok Zeynep. Önce onu söyleyeyim. Yani bazı yerler için evet olabiliyor. Bazı bilinçlerin kendi ailesindeki son noktaları koyup, şöyle diyeyim. Az önce dedim ya, X ülkenin meyvesi bu ülkeye artık ithalat, ihracat arttırma bir sürü meyvelerle başka ülkelerin şeyleri de tanıştık yani nihayetinde. Eskiden sadece yerli malı kullanıyor. Şimdi o olay, şimdi bakın, ithalat, ihracat mevzusu değil aslında. Bilginin başka alanlara taşınması, aşılama gibi. Anlatabiliyor muyum? O meyve gelip bu topraklara giriyor. Artık o topraklarda ithal ürün olarak gelmekten çok sonra bir yerlerde yetiştirilmeye başlanıyor ya. Şimdi bazılarımızın haritasal ya da genetiksel olarak bazılarımızın pozisyonu bu olabiliyor. Yani artık kendi alanıyla kardeş, yenge, amca, dayı onlarla sımsıkı değil. Onun dışındaki başka yere taşınmaya yüzünü dönüp arkadaş, komşu bu tarafla. Yani kendisi başka coğrafyaya giden meyve gibi olabiliyor. Anlatabildim mi? Gidip oraya kendi bilgisini taşıyan ve artık başka topraklarda var olmak için yola çıkmış meyve gibi olabiliriz. Yani bunu ancak böyle söyleniyor. Ama bunun detayında özellikle bir sürü sebebi var. Yani bu genel bir tanım yaptık. Böyle olabilir. Böyle programlarda var. Detayda Allah'ım, yani ailede işte bir hikaye vardır. Genetikte kardeş kavgaları aşılamamıştır. Bir kilit vardır. Merküriyen bir kilit vardır. Genetikte bir sürü Merkür'e ait yaralı hikaye vardır. Bunlar bunu yaratabilir. Özellikle de bakmak lazım. Evet. Burcu demiş ki ailemden uzakta yaşadığım için bir sıkıntım olduğunda ya da hayatımda olan bir tane süre gelen sıkıntıları paylaşmıyorum hiçbir zaman. Bak, bu hiyerarşiden çok sıcaklığı etkiler diyeceğim. Ama altta şöyle bir şey yaratıyor. Bunu gözlemle Burcu. Mutlak şöyledir demiyorum. Çünkü senin aile hafızanı bilmiyorum. Ama genel mi? Bazen üzmemek için deriz ya, ay annem halimi bilmesin şimdi üzülür. İşte babam duymasın. İşte parasız kaldım şimdi. Zaten zor kazanıyor bana para falan bulmak için. Hani öğrenciler için bunu yapar da. Böyle böyle yapıyoruz ya. Bunlar da şuraya kaçıldığında bazen aslında bilinçaltı şunu yapıyor. Annem bunu kaldıramaz. Babam zaten güçsüz demiş oluyor bilinçaltı. O güne kadar dediği için bunu çıkarıyor olabilir. Çeşitli duygusal sebeplerin artık annene ve babanı böyle kodluyor olabilir. Anlatabiliyor muyum? Bu ne yaratıyor? Şimdi hiyerarşi bulup bu şunu yaratıyor. Sen bugün derse gelmeden önce benimle ilgili ay Fatma Hoca canım falan yapıyorsan buraya mutlu oturuyorsun bu derste. Mutlu oturuyorsun. Fatma'nın kim olduğu değil. Sen buraya daha gelmeden alanın enerji yolladın. Mutlu oturdun. Sen gelip ay gittim şimdi kim bilir ne alacak ama ayıp olması gideyim desen sen bu dersi keyifsiz geçirirsin. Çünkü sen anında yapılandıran bir beyinsin. Anlatabildim mi? Bu ne demek? Tanı tanıma, görüş görüşme, senin bireyle ilgili düşündüğün anda oluşturduğun bir enerji, bu çeşitli ağlar sebebiyle, ister bu sosyal beyinse, karşı taraf tarafından duyuluyor. Ne yapıyorsun? Sen anneni, babanı güçsüz ilan ettiğin için artık senin bunu duyuyorlar bir kere. Oldukları yerden senin kadar onları üzme, burada param yok bilmem ne diye. O onlar orada, çocuğumuz bizi saymadı, bizi anne yerine, baba yerine koymadı. Bizi güçsüz buldu, tadında üzülüyorlar beyinler arası bilinçaltı. Görünüşte bunu düşünmüyorlar. Yani görünüşte diyor ki, içimde bir sıkıntı var, bugün de çok mutsuzum, ay çok yorgunum falan halinde yaşıyorlar. Ama altındaki üzüntü bu. Senden giden sıkıntılarını paylaşmadığın için, aşırı dozda kastediyorum bu arada, ufak tefek oluyor. Sıkıntılarını paylaşmama vesilesiyle onları zaten güçsüzler ve bunu halledemezler zannıyla kenara koyarak kendi başının çaresine bakmaya çalışıyor olmanın yarattığı ağ, onları değersizlik ya da güçsüzlük koduyla mutsuz hissettiriyor ve asla mutsuzlukların sebebini de bilmiyorlar. Ya da zannediyorlar ki çocuğumuzu özledik. Halbuki bu gönderme oluyor. O yüzden hiyerarşiden de önce bir kere mesela bazen ödev veriyoruz biz çalışmalarda. Yani bu alma verme dengesi deriz işte anne baba hiyerarşi bozulduğunda. Bunu diri tutmanın yolu onlardan bir şey istemek. Şimdi hiç konuşmayan, görüşmeyen ve şartları uygun olmayanlar falan bunlar hep böyle dediğim gibi kişiye özel şeyler ya. Genel sen ara ara pozisyonunu korumak ve karşı tarafa hatırlatmak istiyorsan dediğim gibi kardeşin evet bak ablayım ben ona göre falan deyip böyle durdurabilirsin de anne baba ile ilgilisi annenden bir şey iste babandan fikir sor. Bir numaralı ne derler sihirli değnek. Babana fikir sor. Şunu yapamıyorum ne dersin? Bununla şu şu şu konuyu görüşken atıyorum şöyle diyeceğim ne dersin? Bir fikir sor. Neyse senin şeyin. Hatta de ki derste böyle konuştuk baba ne dersin? Doğru mu diyor bu kadın? Yanlış mı? Sor. Ne sorduğun bir fikir danışmak babaya elle yapacağı bir şey istemek anneye. Ha ikinci aşamada babandan baba şunu tahmin edemedi ne der misin falan. Şimdi hoş hiç kimse bir şey tahmin etmiyor ama hani varsa öyle imkanınız. Onlar da ikinci aşama. Anlatabildim mi? Ama ilk önce fikir ve istişare veya bir bilgi, bir akıl almak babaya, bir beceri desteği almak anneye. İsteyeceğiniz şey olursa sihirli değnek işte size. Bunu kullanabilirsiniz mesela. Burcu'nun sorusuna vesile olsun. Evet, gönül işimin bir parçası oldu doğru diyor. Gönül harika. Zaten yapacaktım hiç olmazsa sağlam ve sebepleriyle, etiketleriyle yapayım durumu. Güzel olmuş senin için. Evet, Nesin demiş ki ailede şiirler her şeye göre roller değişebilir mi? Mesela sizden patronum olan yaşça benden büyük kişiyle şimdi ortak oluyorum. Satürnken güneş mi oluyor bu durumda o kişi? Evet, öyle de denilebilir, olabilir. Ailesel bağ değil de pozisyon değişikliği yetişkinler arasında mümkün. Yani önce karın kocan, sonra arkadaşın olabiliyor. Bir gün geliyor düşmanın olabiliyor. Bir gün asla konuşmam küstüm dediğin arkadaşınla evleniyorsun, ondan çocuk yapıyorsun. Falan. Bir sürü bu yetişkinler arası değişiklikler oluyor. Aynen. Boşanıp iş yapmaya devam eden kişiler var. Onların rolleri yeniden tanımlanıyor. Çocuk varsa pozisyon enerji alanı %65 aynı yerden işliyor diyebilirim. Çocuk yoksa evet pozisyonlar yeniden belirleniyor. Çocuk varken o roller değişmiyor arkadaşlar. Çocuk varken o çocuk için hep anne babası ya o bir miktar o altta hala enerji bağı sürüyor diyebiliriz. Evet Fatih teşekkür ederim ben de. Gizemliymiş ki anne tarafından çerkez adetleri çok yorucu gelirdi. Bazıları şimdi daha iyi anlıyorum. Hatta odaya bir çocuk girdiğinde bile büyükler hafiften ayağa kalkarlardı. Annemi sorduğumda çocuğun büyüklerine saygıdan demişti. Evet. Ondan sonra Ebru. Hocam annem bizimdeki kardeşimle konuşmuyorum. Ben ablayım haklı veya haksız da değildi. Kardeşle konuşmamak. Şimdi bunu da haftaya şey yapalım. Onları söyleyeceğim. Biriyle bir şey yaşadığınızda sonuçları ne olur? Ufak ufak oradan da bahsedeyim ben. Kardeşle konuşmamak var mı bunda bir hayır? Küslükte hayır yok. 3 günden fazla küslükte hayır yok. İlk barışan için bereket ve rahmet var. Teknik ve astrolojik kısmını konuşuruz haftaya. Ama küslükte hayır yoktur. Ama şartlar onu getirmişse de eyvah hayırsızlığın içindeyim diye de dövünmeye gerek yoktur. Çünkü tek başına bizim kader planımız değil. Karşı tarafında bir alacağı, vereceği ve bir kader planı var ya birbirimize orada büyük balık kim? Belki de biz ona rol yapıyoruz orada. O bize rol giriyor şey olarak temsil olarak. Bir dediğim gibi kişiye özel değişim ama normal söylüyorum. Küslükte evet hayır yoktur yani tabii ki. Yani bir şey yapmak lazım yani neden, ne zaman, nereye kadar, gerçek mi, yapılabilir bir şey vardı da yapılamadı mı? Ha, hani böyle bir gerçekten kişiye özel, başınızda öyle bir şey varsa sizin elimden geleni yaptım, her şeye rağmen böyle devam ediyor dediğiniz pozisyondaysanız korkmanıza tabii ki gerek yok.
Aynen böyle hocam.
Aynen tabii ki.
Aynen böyle hocam.
Aynen. Ondan eminseniz hiç sıkıntı yok. Çünkü herkesle bal börek olmuyoruz. Bu annemiz olsa, komşumuz olsa karşı hiç fark etmiyor kim oldu. Evet.
Teşekkür ederim hocam.
Rica ederim. Anne baba hayatta değilse teyze amca akrabalar istemek aynı şey oluyor mu? Evet zaten nasıl da yanlış söylüyor olabilirim ama şey gibi anne ya da baban yoksa onların arkadaşlarından iste ya da ilişkiye gir gibi onları hayırla. Onları işte büyük yerine koyup hani bayram, seyran neyse hürmetini göster gibi tavsiyeler vardır. Aynen teyze amca akrabalardan olabilir aynen. Yani burada hadi gidelim amcadan bir şey isteyelim gibi değil ama şu var yani onlarla da bağımız tabii ki önemli. Çünkü hepsi bizde bir yere tekabül ediyor. Yani nasıl ki baba ve anne Rahman Rahim alanına ve haritasal bakıyorsan güneşli aya temsil, hani bir temsilen oradaki kuvvetlerimin insan tezahürü olarak bakıyorsan, tabii ki teyze, amcanın, dayının, herkesin, yani varlıkta herkes senin projeksiyonunda senin için bir alan ifade eden model, sen de onlar için öylesin dediğimde, tabii ki bütün ilişkilerimizde burada hakkıyla davranmak, ama geri bildirimi nasıl aldığımız değil burada mevzu. Yani anladın mı? Yoksa her gün saçımı süpürge ettim, mutlaka seninle bağlantıda olmalıyım, yoksa mahvolurum, beynimde bir alan kilitlenir falan, öyle değil. Anlatabildim mi? Sen rolünün hakkını veren ve ilişkinin hakkını vermek ve bildiklerinden sorumlu olduğun için uygulamaya yeltenen, bak becerip becerememek değil, uygulamaya yeltenen kişi olmalısın. Ondan sonrası Allah deyip bırakacaksın zaten. Evet. Gizem ne yazmış? Peki annemden basit de olsa bir şey istediğinde direkt sen hiçbir şey yapamıyorsun. Ben olmazsam hissin. Bırak orada kadın egosunu yaşıyor Gizem. Yaşasın. Hissin gibi bir tavırla giriyorsa hala bir şey istemek işe yarar mı sistem açısından? Yani özellikle hadi Nurra gibi isteyin demin öyle bir sihirli değnek arıyoruz ya. İşte kardeşlerle fırça esması anne babayla da bu. Fikir sor, yemek iste, yemek yapmasını iste, atıyor. Varsın desin. Ama bu sihirli değnek. Yoksa hani hadi gidiyoruz herkes telefonları sorusun bir şey istesin durumu gibi değil. Ama bazen böyle oluyor. Evet kendin için bir şey yaptık seni böyle geri bildirimlerde varsın. Desin yani. Bir sürü şey var yani bunların arkasında kişiye özel yani oradaki şeyleri de belki biraz kabulle, anlayışla almak lazım. Evet. Bir de şuradaki sorulara bakacağım. Pardon. Evet. Evet. Nursevin ne demiş? Peki kadın ve erkeğin birinin diğerine hayatı, ben bunu söylemiştim size galiba derslerden birinde. Yani tarif bile edemem. İlker'le olan bağımızı, kocamı biliyorsunuz. Ama asla hayatım demem. Asla da denmesini yanlışını kaçırdı. Hiç olmadı ama o da bilir çünkü. Çok doğru bir yer değil. Karın kocandır, sevgilindir, sevdandır her şey. Tamam mı? Kardeşindir her şey var. Biri de hayatım dediğinde bak hayatımı ona endekslemiş oluyorum. Bileyim ya da bilmeyeyim. Yani nasıl bir adam benim hayatım olabilir. Olumlu olumsuz dünya en mükemmel adamıdır. Evet ama benim hayatım niye o kadar kalsın ki? Niye o kadar olsun ki ya da niye o model olsun ki? Anlatabildim mi? Hayatım kelimesi en tehlikelilerdendir bana göre tabii ki. Onu söyleyeyim. O yüzden hayatım demek burada bir böyle bir enteresan bir sürü sevgi sözcüğü var. Ama hayatıma pek yaklaşmayın. Arkadaşlarımıza falan da götürüyor böyle hayatım canım işte falan büyükler kişi falan diyor. Pek de hayat kelimesini kullanmayın arkadaşlar. Hayatınız o seslendiğiniz kişi kadar da kalmasın. Yani çünkü doğa saati diye bir gerçek var. Doğa saati ne demek? Astrolojik tesirler. Doğa saati, Jüpiter saati, Merkür saati, şey Venüs saati biliyorsunuz burada hani astrolojik arkadaşlar yazar ya. 13-15'te doğa saati isteyin istediğiniz kadar falan diyorlar ya. Bunlar özellikle Jüpiter ve Venüs'le ilgili açılar ve arkada birkaç daha süreç falan var. Dolayısıyla hani doğa saatine denk gelir, hayatın onun kadar olur. Mükemmel kadın, mükemmel adam olması bir şey değiştirmez. Hayatın niye bir insan modeli kadar olsun? O yüzden o kelimeye bence özellikle yaklaşmayın diyorum. Evet. Sevda ne demiş? Yapısal olarak aşırı kontrollü kişiler nasıl bu davranışı düzeltebilir? Esnemeyi, teslimiyeti. Şöyle Sevda bunlar için evet yani çok pratik yani tabii ki teslimiyet noktasını bir düşünmek iyi olabilir. Kaderleri biz yazmıyoruz. Bu kontrolcülük nedir, nereye kadardır, ne modeldedir, bunun dozu haddine geçince zıtlığıyla muhatap olmak vardır. Bunları bir fikir olarak yani düşünmek önce güzel tabii ki. İyi olabilir ama. Özellikle sihirlenerek şunu yap dediğimde aslında ona tek gerçek var şunu hatırla derim. Şunu yap demem. Bak kontrol ettiğin her neyse tamam mı? Burada dersler boyunca ara ara konuştuk ya dersler boyunca aralara koyduk diye hatırlıyorum. Bir şeyin daha varlıkta açığa çıkarken hamilelik gibi düşünün. Bütünün bilgisini taşıyarak geliyor. Ama hamileliğin 4. ayında ruh yükselip ona özel bir bölümü harekete geçiyor. Yani sonsuz olasılık veya veriden bir bölümü bir başlık altında beliriyor. Ve o bölüm, beliren bölüm o doğacak olan şeyin ana kader planı. Çekirdek yazılımı. Sonra her şey detay. Bunun nasıl, nereye falan ortaya çıkacak. Dolayısıyla bir şeyin kaderi dördüncü ayında ortaya çıkmışken bu iş olsun, insan olsun. Neyi kontrol ettiğimizi zannedebiliriz? Kontrol ederiz düzenleme mealiyle, evet oraya hakim olmak, hakim esmasındandır. Ama eğer burada kontrolcüyüm diyorsa bir kişi, bir düşünsün bakalım. Daha dördüncü ayda kaderi yazılmış olan bir şeyden bahsederken, istediğin kadar paralan o kontrol anlayışı neye dayanıyorsa, hikaye. Bunu hatırlamak, yani sihirli değnekse bunu hatırlamak. Ne yaparsam yapayım, oradaki şeyin bir olacağı, varacağı yol var, bir kader planı var ve onun dördüncü ayda bilinmiş olan hikayesi var. Bu bence en büyük şey. Bugünkü sihirli değnek arıyorsak bu hatırlatma oluyor. Kader demiyorsan, kader biraz altı kirlendi yani böyle havada bir şey kalıyor. Dördüncü ayda yazılmış bir doğum haritası var. İstese de istemese de onun dışına çıkamaz diye düşün. Bence bu işe yarar. Nagihan ders bitti. Kendinizi finler misiniz? Amin inşallah. Bir dahaki derse diyeceğim. Ben yeni gördüm bu mesajı. Nursemin de demiş ki benim iki kardeşim evlenirken babam benden izin aldı. Biz de büyük bekarken küçük evlenecekse izin istenir. Evet. Güzel ve çok anlamlı ve düşünen hareketler onlarla bir gün konuşuruz. Kardeşlerim adına izin istedi. Doğru. Ben de öyle düşünmüştüm. Teşekkür ederim demiş. Evet. Süper. Sorularımızı bitirmiş olduk galiba. Şuraya bakıyorum. Ay Vefa, senin canını sıkmak istemezdim ama Vefa hayatın, sen onu canınla bir şeyle değiştir yani. Aşkım canım falan bir şey. Hayat kelimesi en hay esmasıyla ya. Yani hayatın dediğinde bak, bu karşımızdaki en mükemmel insan olsa da, en üstü artık ne diyorsan, tamam mı? Yani burada hay esmasını onun enerji alanına bağlı. O adamın modu düşükken senin hayır düşük olacak. O adam yüksekken sen yüksek olacaksın. O adamdan ayrıldın, senin hay gitti. Orada takılı kaldı. Anlatabildim mi? Ayrıldın gitti. O kadar. Yani çok enteresan. Hay çünkü senin diri olmanı, şurada et bedenin ölüyor veya dedik ya hani böyle bir kan tıpısına oluşmuş bir beden şu yani. Bunun canı dediğinde, ruhu dediğinde o içerideki şey hay esmaz. O yüzden onu bir varlığa bina etmek valla çok şey, çok şey olur hani, olumsuz travmatik şeyler söylemeyeyim de. Yani niye yani sonsuz sınırsız olan hay esmasını burada açığa çıkarmak varken neden bir modelden tezahür etsin sana diyeceğim. Öyle bir düşün istersen. Evet. Güneş'in demiş ki küçük kardeşlerle fırça esması, abla abilerle. İşte orası biraz düşünülecek. Oraya da bir esma bulacağız. Abla abilere çare bulunamadı. Abla abi olanlara diyeceğim. Onlar bazen kendilerini anne baba zannedebiliyorlar diyeceğim. İşte yapacak bir şey. Eğer küçük kardeş, gerçekten en zor yerlerden biri küçük kardeş olmak diyeceğim. Güneş'in şimdilik onu bırakacağım. Evet, teşekkür ediyorum ben de. Ondan sonra Ayfer ne demiş? Aklımdaki çoğu sorunun cevabı buluyorsunuz demiş. Teşekkür ediyorum. Evet, evet ben de teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Evet, Nesli hiç kimseye hayatım diyememiş. Evet, süper. O zaman galiba bir enteresan böyle bir şey oldu bu hayat kelimesi. Gol mü oldu arkadaşlar ders isterken size? Hayatlı diyenleri bilmiyorum ama yani şey bulamadım yani. Hani size onun yerine şunu koyun, şu sağlam bir rahat şey gibi. Çok fazla olay yaratmayacak kelimedir diyeyim ama hani böyle bir bakın. Karıcım kocacım diyeyim. En kolayı. Çünkü onun sıfatı karı ya da koca olmak ya. Böyle yürüyün. En garanti. Çünkü anlatabildim mi? Alanı kapsayıcı bir yer. Onu söyleyebilirim belki. Abi ablaları unutmayacağım Güneş'in, merak etme. Hala bilim var. İsviçreli bilim adamları onların durumunu araştırıyor diyerek. Gerçekten en zor yerlerden biri. Abi abla 11. ev çünkü. Orası biraz enteresan, konuşacağız onu. Evet, o zaman şimdi iyi akşamlar diyorum hepinize. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar. Bereketli olun.
İyi akşamlar hocam.
İyi akşamlar.
Çok teşekkürler.
Siz de öyle. İyi akşamlar.
Çok teşekkürler.